Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sunar.
Radyo Spor'dan, Ters Köşe programından herkese günaydın. Ben Aygün Özipek. Saatlerimiz 10.00'ı gösteriyor. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikte olacağız. Yaklaşık 2 saat kadar sizlerle beraber olacağız. 0212 363 04 34 0212 363 04 34 numaralı telefonumuzun açık olduğunu söyleyeyim. Aygün Özipek Twitter, Aygün Özipek Instagram ve Radyo Spor'un da Twitter hesaplarından bana çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajları da yayın içerisinde ara ara okuyacağımı söylemek istiyorum. Günün öne çıkan başlıklarına baktığımız zaman biliyorsunuz dün şampiyon Beşiktaş'ın kutlamaları vardı. Beşiktaş donanması şampiyonluğu önce Boğaz'da kutladı. Hem tekneyle bir geziler düzenlendi. Aynı zamanda Boğaz turuna katılan bir sürü de tekneler vardı. Daha sonra da stada geçildi. Stada da çok şahane, muhteşem bir şampiyonluk kutlaması yapıldı. Ve Beşiktaş hak ettiği şampiyonluk kupasını aldı. Bununla ilgili görüşlerinizi, belki dünkü bu organizasyona katılmış olan Beşiktaşlı arkadaşlar da vardır. Oradaki atmosferi de bize izledik, gördük ama daha da anlatabilirler belki. Daha değişik görmediğimiz, fark etmediğimiz bazı noktalar vardır. Tabii binlerce kişi stadın etrafındaydı. İkinci konu başlığı, Beşiktaş'ın şampiyonluğundan sonra herkes artık bu soruyu sormaya başladı. Daha geniş kadro olsa mı olmasa mı, işte daha geniş kadroya sahip olan Fenerbahçe ve Galatasaray şampiyonluk yarışında olamadılar. Çok geniş bir kadroya sahip olmak bir handikap mı oluşturuyor? Dar bir kadroyla devam etmek daha büyük avantaj. Çünkü geniş kadroda oynamayan futbolcuların biraz küskünlüğü de küskün olduğu da gözlemleniyor. Bundan dolayı geniş kadro, çok geniş kadro kurmak bir handikap mı? Ve dünün öne çıkan diğer başlıklarından bir tanesi, dinleyicimizi biraz bekleteceğim ama Sarı Lacivertler biliyorsunuz Fenerbahçe performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rozier'i, Fransız sağ beki, bonservisini almak için kulübüyle, biliyorsunuz Rozier kiralık oynuyordu Beşiktaş'ta, Sporting'le görüşmelere başlamış. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz demek istiyorum. Galatasaray'da öne çıkan bir başlık da Sayın Abdurrahim Albayrak üzerinden geliyor. Neden öyle diyorum? 4 tane aday vardı biliyorsunuz. Bugün birçok gazetede bu haberler var. Başkanlık adayları arasında Abdurrahim Albayrak da isminin ön plana çıktığını söyleyelim. Dinleyicimizi alacağım. Bu konuyla ilgili merak ediyorum. Bugün biliyorsunuz saat 3'te 15'te Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un açıklamaları var. Zaten Radyo Spor'dan da 3'ten itibaren canlı olarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Ajans Spor'dan da takip edebilirsiniz. Emre Belezoğlu'nun artık sportif direktöre dönmeyi düşünmüyorum, bundan sonraki kariyerimi teknik direktör olarak devam etmek istiyorum tarzı açıklamaları var. Bunlarla ilgili düşünceniz. Son konu başlığımız da Kulüpler Birliği'nden geliyor. Kulüpler Birliği, dün Ahmet Nurçevi de açıkladı, Kulüpler Birliği Başkanı. Yeni sezonda yabancı anlamında, yabancı sayısının 14'te devam edilmesi yönünde bir talepte bulunmuşlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nda bunu iletmişler. Evet, dinleyicimizi alalım. Günaydın.
Günaydın. Aygün Bey merhaba, nasılsınız? İyi misiniz?
İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
Mustafa Coşkun ben.
Buyurun Mustafa Bey.
Trabzonspor taraftarıyım.
Buyurun.
Şöyle ben kısa şey yapayım. Önce Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz, şampiyonluğu hak ettiler. Rakip olsa da işin hakkını verdiler. Yani rakibimizi alkışlamak, iyi oyunda, bol golde Beşiktaş şampiyonluğu sonuna kadar hak etti diyorum ben. Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bunun dışında Trabzonspor'la ilgili biraz konuşmak istiyorum. Trabzonspor Abdullah Avcı'yla bir çıkış yakaladı biliyorsunuz.
Evet.
Ortalama 2 puan ortalamasıyla oynadı Abdullah Avcı döneminde. Bunu 2.3'e çıkarırsa şampiyon olabilir Trabzonspor önündeki.
İyi de kadro kurarsa.
Evet, iyi bir kadro kurar ve 2.3 puan ortalamasını yakalarsa şampiyon olabileceğini
düşünüyorum diyorsunuz.
Evet. ama kadrolarda şöyle bir transferler isimlerini duyuyoruz. 33-34 yaşındaki adamları almaları çok bana mantıklı gelmiyor açıkçası. Yüksek bedeller dönüyor bu futbolculara ve kulüplerin geleceği tehlikede. Hepsi borçlu kulüplerimizin maalesef. Dolayısıyla biraz daha böyle Halil Dervişoğlu gibi yani daha genç transferlere mutlaka tecrübeli olacak ama hep yaşlıya gidersek bu adamlar 1-2 yıl sonra zaten futbolu bırakacaklar. Yani bunun bir anlamı yok açıkçası. Bu kadar paralara 1.8 milyon eurolara maaşlar ödeyip 33-34 yaşındaki Gervinho, Bruno Perez ismini şu anda Roma'nın sağ beki aklıma gelmedi ismi. Bu tip futbolculara yüksek bedeller dönmesini doğru bulmuyorum. Daha böyle daha sonra stabileceğiniz oyuncular olması lazım. İşte Ekuban talipleri var. Muhtemelen satılacak. Artık Trabzon'daki şeyini doldurdu diye düşünüyorum.
Uğurcan'ın talipleri var.
Uğurcan zaten bir numarada en yakın, transfer en yakın oyuncu Uğurcan. O da bizi Avrupa'da inşallah güzel bir şekilde temsil edecektir. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın.
İyi günler. Sağ olun.
Tabii dediğimiz gibi Abdullah Hoca biliyorsunuz bir proje hocasıdır. Bunu Başakşehir'de de gerçekleştirdi. Uzun yıllar bir kere hocayla çalışmak lazım. Önce yavaş yavaş takımı kurar ve ileriki dönemlerde de başarının gelmesi için elinden geleni yapar. Burada Başakşehir'de tabii takımı kurdu ama tabii son dönemdeki yaşanan sıkıntılardan dolayı da Okan Hoca ile beraber şampiyonluğa ulaştı. Trabzon'la anlaştığı zaman da söylemiştik gelebilecek en akıllıca hamle yapılmıştı o dönemde. Ve geldiği andan da itibaren de Trabzon'a çok büyük katkılar sağladığını görüyoruz. Ki o kadroyu kurmamasına rağmen bir devre arasında biraz takıma takviyeler yapmaya çalıştı. Bakasetas başta olmak üzere önemli isimleri getirdi. Ama kadrosunun tamamen değişmesi gerektiğini, kadroda çok fazla eksikler olduğunu sık sık zaten hoca da söylüyor. Bunlar yapılırsa da deminki dinleyicimizin dediği gibi, yani 2.3'lere gelen Mustafa Coşkun Bey'in dediği gibi o puan barajlarına gelinirse, ortalamana gelinirse Trabzon yine her zaman olduğu gibi zirve yarışında önümüzdeki senede yer alacaktır. İsterseniz 10.09 kısa bir ara verelim. Aradan sonra da telefon almaya devam edelim.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Yasin Nacak, merhaba abi, yayınlar. Abubakar eve Edin Vişya Fenerbahçe'ye yakın mı demiş. Abubakar'la ilgili biliyorsunuz sözleşmesi şu anda 29. maçtan itibaren devam etmediği için 30 maç olmadığından dolayı otomatikman sözleşmesi doldu. Şu an serbest bir futbolcu. Menajeri zaten futbolcu açıklamalar yaptı. Bütün transferleri menajerim ilgileniyor diye. Ortada dönüşen bazı rakamlar var. İstediği rakam eğer Beşiktaş'tan alamazsa tabii ki o da farklı kulüplere yönelecek ama Beşiktaş Fenerbahçe ile ilgili bazı görüşmeler yapıldı, konuştu. Edin Vişça ile ilgili de tabii Trabzon kısmı da var orada. Abdullah Hoca da çok fazla istiyor. Fenerbahçe'nin de her zaman gündeminde olan bir isim ama zaman içerisinde neyin ne olduğu gözükecektir. Hatta bir dinleyici var. Günaydın.
Günaydın Aygün abi, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Kimle görüşürüz?
Mehmet ben. Kayseri'den arıyorum.
Nasılsınız Mehmet Bey? Buyurun.
Teşekkür ederim. İyisin. Nasılsınız?
Sağ olun. Çok mersi. Buyurun.
3 aydır dinliyorum sizi. Fenerbahçe taraftarıyım. Aygün abi öncelikle sıcağına şu fikrimi söylemek istiyorum. Vişça'nın bence Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmesin abi ya. Yani Trabzon'a gitmesi bence daha iyi olur. Çünkü yıllardır bu transfer hep gündemde ama 31 yaşına geldi futbolcu zaten. Hı hı. Biraz daha 30 yaş altı futbolculara yönelmemiz gerekiyor. Hı-hı. Benim fikrim bu. Hı-hı. Ve özellikle mesela bu Rozier konusu da iki gündür duyuyorum. Doğru. Bilmiyorum ne kadar doğrudur ama Rozier'in de Beşiktaş'ta devam etmesi daha doğru olur abi Fenerbahçe için. Bu tarz oyuncular çünkü yıllardır yaramıyor. Yani Nazım'la devam edilsin. Daha genç bir sağ bekle yedek olarak devam edilsin. Yani kulüp için bu tarz şeyler daha güzel olur bence.
Anladım.
Yani bu tarz Süper Lig'de ismini duyurmuş daha sonra Fenerbahçe'de transfer edilip de iş yapması beklenen futbolcular yapamıyor abi, olmuyor yani. Diğer fikrim de Emre Belezoğlu'yla alakalı. Hı hı. Emre Hoca'yla kesinlikle ben devam edilmesini düşünüyorum, istiyorum daha doğrusu. Kendisinin hırsıyla, açlığıyla diyeyim, kulübe daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yeni bir başlangıcın çok faydalı olacağını düşünmüyorum işin açığı. Fikirlerim bunlar.
Peki, abicim. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Sağ ol, çok Mersin.
Hoşçakalın.
Sağ ol, kolay gelsin. Tabii transfer anlamı da söylemeyeyim de Rozier aslında hakikaten baktığımızda çok başarılı bir sezon geçirdi. Tabii ki son kararı kulübü verecek. Çünkü biliyorsunuz kiralık anlamında bonservis bedeli yüksek rakamlar olabilir. Çünkü bir yandan Beşiktaş, bir yandan Fenerbahçe'nin devreye girmesi, bu sene göstermiş olduğu performans, şampiyonluk derken biraz da bonserviste sıkıntı olabilir maliyet anlamında. Belki kiralama yoluna gidebilir Beşiktaş tekrar. Veya futbolcu, tabii burada futbolcunun da konuşması çok önemli. Yani futbolcu sen ne kadar bonservis fiyatı belirle, son kararı futbolcu veriyor. Futbolcu gitmek istemezse kimse bir şey yapmıyor. Zaten Rozier'de çok mutlu olduğunu, Beşiktaş'ın çok mutlu olduğunu, eğer bonservis alınmadı takdirde bir sene daha kiralık olarak Beşiktaş'ta oynamak istediğini zaten açıklamalar da yaptı. Emre Belezoğlu kısmına katılıyorum. Ben de evet, tecrübe anlamında biraz eksiklikler var. Özellikle Sivas maçındaki hataları, bir hafta bir önceki maçta mesela Ankara Gücü maçında kendisini alkışlamıştım, oyuncu değişikliği vermiş oldu taktikle ilgili, ama Sivas maçında bunu yapamadı maalesef. Ama devam etmesi yönünde ben de aynı düşünce içerisindeyim. Onu da belirteyim. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın. Alo.
Alo.
Günaydın.
Günaydın. İzmir'den arıyorum. Savaş Karakoç'tan. Fenerbahçe taraftarıyım.
Öncelikle bir geçmiş olsun diyebilir miyim İzmir'e?
Teşekkür ederim. Dün evet, depremi hissettik.
Onu soracaktım. Yani şiddetli miydi?
Şöyle 4.1, ya ben çocuklarımla birlikte evdeyim. 2 oğlum var.
Allah bağışlasın.
Sağ olun. Yani oturduğumuzda çocuklarım korktular biraz.
Ha, bayağı demek ki. Yani 4.1 evet, normal evet. Düşüktür ama demek ki şiddetliymiş.
Yani biraz üst kat olunca daha
çok hissediyorsunuz, doğru.
Doğal olarak evet.
Tekrar geçmiş olsun sizin
izninizle. Çok teşekkür ederim. Buraya.
Buyurun Savaş Bey.
Şöyle, yani aslında iki tane konu var. Birisi ben bir konuda çok rahatsızım.
Hangi konu?
Şu Fenerbahçe ile ilgili her sezon başında biliyorsunuz işte Fenerbahçe sezonu yok. Ondan sonra Rıdvan Dilmen sezonu. Bunu birçok mecrada, özellikle basında, yani sizler çok etkilisiniz biliyorsunuz. Önemli yerlerde olan insanlar, televizyonlarda, radyolarda işte bu algıyı yapıyorlar. Yani bu algıdan da ziyade, şimdi siz bir şey söylediğiniz zaman Fenerbahçe sezonu siz derseniz, işte Rıdvan Dilmen sezonu derseniz, bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yapacaklar derseniz, bir bilgiye dayanır değil mi? Hani bunu kolay kolay herkes söylemez.
Doğru.
Burada olan kişilerin, sizin gibi etkili olan yerlerde olan insanların söylediği sözlere gerçekten çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu hani ben istediğimi söylerim, bu benim fikrim. Bu fikir olarak söylenmiyor ki. Hani
şu her sezon başı işte bu sene Fenerbahçe şampiyon evet, yapacaklar diyen bir yazarın başlattığı cümleler daha sonra devam ediyor. Doğru.
Ne oldu? Yani hani 2 senedir Ali Koç geldiğinden beridir bunlar sürekli söyleniyor. Ne oldu? Fenerbahçe şampiyon oldu mu? Bu insanlar çıkıp özür dileyecekler mi? Özür dilemiyorlarsa bu insanların sizin gibi radyolarda, televizyonlarda devam etmesinin yani kendilerine
inanılığı kalmıyor. Doğru söylüyorsunuz.
Kendilerine nasıl yakıştırıyorlar? Yani ben futbolu seven bir insanım. Ben Fenerbahçeliyim. 2 oğlum Beşiktaş'tı. Yani olabilir.
Eşiniz hangi takımlı?
Eşim Galatasaraylı.
3 büyükler var yani evde.
Her sene şampiyonuz.
Hayır, 3 büyükler evde yani.
Evet. Ya ikinci konuda, hani bu konuda gerçekten rahatsızım. En azından bu sözleri söyleyen insanlar bir özür dilemeliler.
Doğru.
Çünkü gerçekten hani insanları, taraftarı çok ciddi anlamda yönlendiriyorlar.
Ama bununla ilgili mesela bununla ilgili Sayın Başkan'ın çıkıp sezon başı içerisinde tek tek bu insanları ifşa ederek, bak aynen evet, söylüyorum, ifşa ederek Hoş ki olmayabilir belki. O insanların görüntülerini vererek, o konuşmalarını vererek bence bunun önüne geçebilir. Bu da farklı
bir yaptı. Çıkmasınlar o insanlar gerçekten.
Hayır, çıkıp çıkmama önemli değil. Şunu, o insanların her yıl söylemiş olduğu konuşmalar aynı konuşmalar zaten. Her sezon başında aynı şeyi söylüyorlar.
Ama yazık. Yani bakın hayır, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Beşiktaş hiç önemli değil.
Hayır, bunun önüne geçme anlamında evet, söylüyorum. Evet, yani gene bu arkadaşlar, gene bu arkadaşlar başlayacaklar. Görün işte yıllardır bunları söylüyorlar. Bakın bunları yazmışlar diye. Bunlar her şeylerde var zaten. Her dakika.
Lütfen sizler de, sizlere gerçekten çok şey düşüyor. Bakın bir Fenerbahçe'de çıkıp ya da bir Fenerbahçe'ye yakını taraftar çıkıp ya Galatasaray'ı şampiyon yapacaklar der, diyorlarsa da siz inşa edin. Lütfen siz söyleyin bu insanları. Çünkü biz bunları görmek istemiyoruz. Ben Türk futbolunda bunu görmek istemiyorum. Ben iyi bir taraftar olduğumu düşünüyorum. Objektif bir taraftar olduğumu düşünüyorum. Bakın Beşiktaş bu sene hak etti, sonuna kadar hak etti. Ve ailem de bu şekilde, yani ben zaten şeyi de anlamıyorum, yani bu düşmanlık mantığını da anlamıyorum. Tamam benim ailem böyle olabilir ama çoğumuzun yakınında, çok yakınında hani arkadaşlarımız, dostlarımız yok mu? Yani futbolu bir düşmanlığa, işte Beşiktaşlılar şeyler diye ayırmaya gerek var mı? Doğru. Baktığınız zaman.
Doğru.
Şimdi ikinci konu da hani Fenerbahçe'nin ben de Emre Belözoğlu'yla gerçekten devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir hata yapmış olabilir. Futbolcular hata yapmıyor mu? Başkanlar hata yapmıyor mu? Hakemler hata yapmıyor mu? Fenerbahçe'nin bir tane Emre Belözoğlu'nun büyük bir hatası oldu. Ama geldiğinde zaten bu takım elinde vardı. Belki takımı kendisi oluşturdu. Bir Sivas Spor maçında değiştirdiği yaptığı bir değişiklikle birçok şeyi kaybetmiş olabilir ama ona bence Emre Belözoğlu'na bence Emre hocamıza bir şans verilmeli. Bu takımı iyi tanıyor. Çünkü Löw'ü de getirseniz ya da başka bir teknik adamı da getirseniz takımı tanımıyor. Fenerbahçe'nin takımı tanımayan bir teknik adama yani verebilecek bir zamanı var mı? Ben takımı kurmadım diyecek ondan sonra. Yeni transfer isteyecek. Zaten ben yeni transfer istemiyorum. 3-4 tane gerçekten nokta transferle Fenerbahçe bu işi önümüzdeki sezon kurtarabilecektir bence. Fikrim bu şekilde.
Doğru. Peki çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun. Tabii burada Emre Belezoğlu'na kulübede de ona destek olabilecek. Mesela Beşiktaş'a bakıyorsun, Sergen Hoca'nın arkasında bizim eski Fenerbahçe'nin kalecisi Murat. Hakikaten Murat Hoca da kendini çok geliştirdi. Ve uzun yıllardır zaten o ikili beraberler. Sık sık da mesela kulübede görüyorsunuzdur veya sağ kenarında Murat Hoca, Sergen Hoca sık sık yan yana gelip fikir alışverişi yapabiliyorlar. Şimdi öbür tarafa dönüyorsun, Fatih Terim'le de aynı şekilde. Yani burada biraz Emre Belezoğlu'nun da yardımcı anlamında biraz daha böyle etkin bir yardımcı antrenörün alınması gerekiyor. Kulübede çok insan var. Çok insan olması da yani bir de çok fazla müdahil de olmuyorlar. Yani kulübeye dolduruyorlar sadece, kusura bakmasınlar. Hepsi de sevdiğimiz arkadaşlarımız. Zamanında çoğu röportaj yaptım. Sohbetim oldu ama orasının biraz daha böyle Emre Hoca'ya destek olacak. Yani onun belki de görmediklerini orada söyleyebilecek. Yani Sivas maçında mesela, ya şu değişikliği yapma, keşke şunu şöyle yapsa yap veya diyebilecek isimlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu Beşiktaş'ta mesela Murat Hoca yapıyor sık sık. Sergen Hoca'ya gelerek bir şeyler anlatıyor. Sağ içinde gördüklerini gösteriyor ama Fenerbahçe'de bu maalesef yok. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Ergin Bey, iyi yayınlar.
Merhabalar, kime görüşüyoruz?
Emir, ben İzmir'den arıyorum.
Geçmiş olsun Emir Bey, buyurun.
Teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız, iyi misiniz?
Sağ olun Emir Bey, iyi misiniz? Nasıl gidiyor?
Maçlar bitti artık, şükür kavuşturana diyelim. Çünkü yani 100 kere, 150 kere, 200 kere aradığımız dönemler oldu. Hiç düşmedi. Sanır mısın ki ilk arayışımda düştü.
Bizimkiler de tatile çıktı derler yani şeyler. Dinleyiciler de tatile çıktı herhalde.
Bir sezon boyunca arayıp söylemek istediklerim her şeyi birlikte ama hiçbir şeyin anlamı kalmadı artık. Beşiktaş şampiyon oldu. Tebrik ederim. Bir şekilde. Ben amacı tarafta arayayım ben. Emre Hoca'nın devamının Fenerbahçe için yine bir hayal kırıklığı olacağına inanıyorum. Önümüzdeki sezonda. Çünkü Emre Hoca geldikten sonra tamam bir seri galibiyetler aldı haklısınız ama futbol şansının ben yanında olduğuna inanıyorum Emre Belezoğlu'nun.
Futbol şansı yanında olsaydı Sivas maçında da yanında olabilirdi. Yani en kritik maçında da.
Evet, o maçta olmadı. kondisyonu yoktu. Yani bir şey öğretemedi. Mesela Denizli Spor küme düştü. Denizli Spor maçında bile son dakika Denizli Sporlu oyuncunun karşı karşıya kaldığı pozisyon var. Hatta o maçta bitmişti iş. Başakşehir penaltı kaçırdı. Hatta o maçta bitmişti iş. Yani bu galibiyetle biz aldık ama bazı şeyler sümen altı edildi. Göz görülmedi yani. Ben öyle düşünüyorum, öyle inanıyorum. Yani Emre Hoca'nın önümüzdeki sezonda da başarılı olacağına ben inanmıyorum. Yani zannetmiyorum. Yeni bir hocayla çok daha farklı yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Bir kez beyanım bu şekilde.
Peki. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
Hoşçakalın. Sağ olun. Çok mersi. Selamünaleyküm Aygün abi. Ben Adana'dan İbrahim Çelik abi. Avrupa'ya gidip ayak bastı parası alıp kebabı tatlı yiyip göbeğimizi kaşıyoruz. Her sene inşallah bu sene öyle olmaz demiş İbrahim Çelik beyefendi. Bir yandan da haberlere de bakıyorum ara ara. Bir dinleyici de alırız çünkü 10.30 gibi bir aramız oluyor. Öne çıkan başlıkları zaten söylemiştim. Dün biliyorsunuz hakikaten muhteşem bir kutlama vardı. Boğaz'da özellikle teknelerle ilgili güzel bir görüntü vardı. Stadın etrafında çok fazla taraftar da vardı. Yani bir şekilde o taraftarlara bir organizasyon yapılabilir miydi? Zaten gelecekleri belliydi. O kalabalık içeri alınsa belki sosyal mesafeye biraz daha mı fazla dikkat edilebilirdi? Bunları da sormamız, konuşmamız gerekiyor. Çünkü çok fazla, çok yakın temastaydı insanlar. Onlardan tabii ki takımlarına destek olmak için oraya gelmişlerdi. Belki son anda belki içeri alınabilir mi? Alınabilirlerdi. Sosyal mesafeye biraz daha dikkat edilirdi. Çünkü son dönemdeki maçlara baktığımız zaman çoğu statlarda biliyorsunuz taraftarların olduğunu gördük. Bu şampiyonluk kutlamasında da belli bir oranda sayıda taraftar alınsa belki stad dışındaki o kadar yoğun kalabalıkta olmayabilirdi. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Merhaba abi.
Merhabalar.
İstanbul'dan Ayhan ben.
Buyurun Ayhan Bey.
Fenerbahçe taraftarıyım. Az önce arkadaş İzmir'den arayan arkadaşımız da belirtti de Emre Hoca'nın Fenerbahçe'de başarılı olamayacağını söyledi. Ben de aynı düşünüyorum Aygün abi. Sizin düşünceniz nedir bu konuda? Çok kısa.
Peki kim gelecek? Hadi şimdi fikir tertesi yapalım. Ben geçen sene de bu soruyu çok yapıyordum. Ben o zaman da biliyorsun Erol Hoca gelecek demiştim. Ben bir tek isim verdim. Erol Hoca geldi. Kim gelecek? Türkiye'den şimdi kim gelecek? Türkiye'den kim gelecek?
Abi. Türkiye'den değil abi. Fenerbahçe
hayır bir dakika.
Hangi hocalar yararlanıyor?
Şimdi bak Türkiye'den kim geleceği? Ne dedin cevap verdin? Türkiye'den kimse gelmeyeceğini kabul ediyorsun o zaman. Doğru mu isim olarak?
Evet doğru.
Dönelim yurt dışına. Ki hangi ülke gelebilir? Ben mesela Alman ekolünü çok beğenirim. Katılırım. Alman ekolünü ben de çok beğenirim. O Ziyekler geldi, Joachim Löw geldi. Yani Alman hocalar çok fazla geldi Fenerbahçe'ye. Doğru mu?
Doğrudur abi.
Doğru. Peki Joachim Löw'ü getirdin diyelim.
Evet.
Şimdi zaten bir şampiyonu var. Joachim Löw'ün Türkiye'ye gelmesi biraz uzun bir süre alacak. Doğru mu?
Evet doğrudur.
Transfer yapabilecek mi bu süreç içerisinde? Çünkü ben bir yandan milli takıma konsantre olmak istiyorum diyecek. Uzun süredir takımı takip etmedi. Ne olduğunu bilmiyor. Hadi Löw üzerinden değil X bir Alman hoca üzerinden veya X bir yabancı hoca üzerinden konuşalım. O hoca veya geldi diyelim. Boşta olan X bir yabancı hoca geldi. Bakacak şimdi diyecek ki yani bu takımın baktığım zaman yani bu takımın en az bir 8-10 transfere ihtiyacı var diyecek. Hadi sil baştan yeni bir takım. Doğru mu?
Doğru abi.
Maliyet doğru mu? Doğru.
Doğrudur abi.
Hadi geldi. Ben tabii daha yeni geldiği için ülkeyi de tanımıyor. Bilmiyor. Rakipleri bilmiyor. Kimin ne yaptığını bilmiyor. Uzunca bir süre rakipleri tanıması geçecek mi? Geçecek.
Peki Aygün abi bir şey daha soracağım size. Bu bizim kaçıncı Fenerbahçe içinden takımın başına getirdiğimiz hoca? Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Turan Sofuoğlu, Aykut Turan. Kocaman.
Oğuz geldi, Aykut geldi.
Hangi birisi başarılı oldu abi? Aykut Kocaman haricinde. Davun'un kurduğu takımın üstüne bir şeyler inşa etti. Tek Aykut Kocaman. Ona da çok büyük haksızlık yaptık Fenerbahçe olaraktan.
Taraftar yaptı.
İnanılmaz haksızlık yaptık. Bir de şunu söyleyeyim abi. Ben Sivasspor maçını oynayacaksınız, kazanacaksınız, şampiyon olacaksınız.
Son haftaların taktiği olmaz. Ben öyle dedim. Son haftaların taktiği olmaz.
Bir şey söyleyeyim abi. Denizli Spor maçında şampiyonluğu kaçırdık. Direkten dönenler oynadığımız, oynatılmadığımız. Trabzonspor maçında yine öyle. Ama ben Sivasspor maçında futbolcuların yüz ifadesini asla kabul etmiyorum abi. Ben Fenerbahçeli olarak da futbolcuların o surat ifadesini kabul etmiyorum. Ben Malatyaspor maçındaki son dakikada verilen penaltıya hiç itiraz etmeyen futbolcuları istemiyorum Fenerbahçe'de. Alacaksın topu, gideceksin, sayıların ortasına oturacaksın. O penaltıyı incelettireceksin. Hiç kimse bir şey söylemedi. Aynı pozisyon Kayserispor maçında Sezar Aziz'in pozisyonu. Sezar Aziz döndü sırtını gidiyor. Aziz'i bir elini bile kaldırmıyor. Hakem verdi penaltıyı. Biz böyle futbolcuları istemiyoruz abi Fenerbahçe'de. Ruhuyla oynayan, yüreğiyle oynayan, onlar oynasınlar, biz onları, şampiyon olamasınlar, biz onları yine destekleriz. Şimdi hepsi çıktı gitti Amerika'ya, Maldivlere tatile gitti. Biz televizyonun başında televizyonu tırmalıyoruz. Oynayın, oynayın, oynayın. İçimiz içimizi yiyor ama futbolcularda o ruhsuzluğu görünce biz çıldırıyoruz abi. Siz ne dediniz Liko seçilince? Siz federasyonla ve basında nasıl uğraşacaksınız diye soru sordunuz. Yanılmıyorsa ne sordunuz? O Fenerbahçe taraftarının biri sordu. Bizim dedi bütün planlarımız var dedi. Bütün hepsiyle dedi, hepsine dedi planlarımız var dedi, onları da şeye koyacağız dedi ve biz onlarla da uğraşacağız dedi. Ne oldu abi? Ne oldu? Fenerbahçe'nin Beşiktaş maçından önce Beşiktaş'ın başkanı çıktı. Ne söyledi abi? Ama bizim
şunu söyledi yani hakemle ilgili söyle cümlemi söylemek evet istiyorsun. Ne o anlamda evet söylüyorsun?
Evet abi ama bak bizim başkanımız yapamıyor bunu. Ne federasyonla uğraşabiliyor ne basınla uğraşabiliyor. Bir tane yaşlı bir tane yorumcu var. Turkuaz Medya Grubu mesajı ismini söylemeyeceğim. Adam çıkıyor. Yok ya Fenerbahçe şampiyon bu sene. Belli. Ya adam bunu söylüyor. Adam bunu söylüyor. Ben ona kızmıyorum. Tamam bu adam Galatasaray'la onu söylüyor. Onun karşısında bir kere kızıyorum ben. Ben Ender Bilgin'e kızıyorum. Ya sorma kardeşim sorma. Yani biz bunları sizin dediğiniz gibi çıkıp sezon başında diyeceksiniz ki kardeşim bak bu adam bu adam bu adam sene başından beri bize bunu dedi. Nerede? Biz Ali Koç'u çok seviyoruz abi. Tamam bir şey demiyoruz ama başarısız olduk. Ama bizim hakkımızı dışarı
ya Ali Bey'in tabii yapısı abi. Biraz çok farklı Sayın Başkan'ın abi, yapısı. Yani yani şöyle uygun olup olmam anlamında bir şey diyemiyorum tabii. Ama şunu söyleyeyim. Yapı biraz tabii çok ılımlı bir insan. Mesela şöyle söyleyeyim en basitinden. Sayın Mustafa Cengiz mesela neler söyledi Galatasaray Spor Kulübü Başkanı? Şöyle bir cümlesi var hatırlıyorum. Herkes de hatırlayabilir yani. Ya önemli değil, şampiyonluk önemli değil. Yeter ki Sayın Mustafa Cengiz sağlığına kavuşsun. Benim için o daha önemli cümlesi bence. Hakikaten ödüllük bir cümle. Yani Ferepi'ye anlamında ödül alacak bir cümle. Yani başkanın ben de katılıyorum. Biraz daha masaya yumruğu vurması anlamında, biraz daha sert demeçler vermesi anlamında, biraz daha kitleleri etkilemesi anlamında konuşmalar yapması gerektiğini ben de düşünüyorum. Ama tabii bu 3 yıl içerisinde başkan bunu pek yapamadı. Belki bu 3 yıl çok daha farklı olabilir mi? Olabilir. Veya aynı da olabilir. Bilemiyorum ama başkanın tabii bir Aziz Yıldırım'dan sonra da başkan olmak da kolaydır o 20 yıllık süreç içerisinde. Çok farklı bir
abi, çok farklı bir yapı. Bizim karşımızdaki rakiplerimizin hocası diyor ki Mustafa Muhammed'in diye dirseğine diye adam diye geldi diye kafa attık. Hoca bunu söyledi. Mustafa Muhammed'in dirseğine geldi oyuncu kafa attık diyor. Biz bunlarla nasıl mücadele edeceğiz abi? Edemiyoruz. Bizim yöneticilerimiz edemiyor. Bizim teknik direktörlerimiz edemiyor. Bakın Sergen Yalçın'a, bakın Fatih Terim'e sağ kenarında olması gerektiği gibi yapıyorlar. Çünkü bu ülke bunu kaldırıyor abi.
Ama yanlış.
Yanlış abi yanlış ama işte bak senin de sunum da her sene olduğu gibi bak 7. senemiz. Fenerbahçe şampiyon oldu. Zorlu sezonu, Rıdvan Bilmen sezonu. Bir tane yorumcumuz vardı televizyonda. O da bıraktı gitti.
Peki.
Rıdvan Bilmen bıraktı gitti. Yani sizin şeyiniz kaldı sadece bir siz kaldınız. Yani o da çift Fenerbahçelisiniz. Bunu sayılabiliyor. Siz Fenerbahçelisiniz. Yanlış tarafları ya yemin ederim yanlış tarafları yapmıyorsunuz Aygün abi. Yemin ediyorum size. Daha 3 kuşağındaki Özgür Bey'in programını bir arasınlar. Trabzon bölümüne geldiği zaman her zaman aradığı bir kişi var. Turgay Beşyıldız. Ve konuşmanın sonu sürekli şike sürecine gidiyor abi. Sürekli şike sürecine. Sizin interaktif yayın yaptığınız için herkes de arıyor. Derdini anlatabiliyor. Ama o programda derdini anlatamıyor.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim abi.
Kendinize bakın. Çok mersi. Görüşmek üzere. Evet kısa bir ara. Saatlerimiz 10.33'ü gösteriyor. Çok kısa bir ara veriyoruz. Bugün Onkale'ye kadar gene telefon alacağız. Onkale'dan itibaren de 3 bağlantı yapacağız. O yüzden yani biraz daha az dinleyici alacağımızı söylemek istiyorum. Çok kısa bir ara verelim.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Adem Muhçu. Günaydın Aygün abi. Emre'nin şu anda Fenerbahçe teknik direktörü olmasını isteyen, Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istemeyen net düşmanlardır demiş. Enteresan bir mesaj. Mesajları okumaya devam edelim. Abi yayınlar. Kulüp efsane futbolcuları zamansız takımlarında teknik direktör yapıp başarısı olduklarında ilerisi için şans kalmıyor. Galatasaray'da Hacı, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu takımı çalıştılar, başarısı oldular. Bugün adı hiç anılmıyor. Emre Belezon da biraz şişirilip daha sonra gelmeliydi. Sergen Yalçın gibi diyor. Çok erken zamanda geldi diyor. Tam zamanında geldi Sergen Yalçın diyor. Zor dönemde şampiyon oldu. Gelecek yıl şampiyon olmasa bile kredi kazandı diyor. Tunç Burak 24. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Günaydın Aygün Bey.
Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Kimle görüşüyoruz?
İyiyim Allah'a şükür. Ben Kasım. İstanbul'dan arıyorum.
Buyurun Kasım. Kasım.
Taksiciyim. Fenerbahçe taraftarıyım. Kaç defa da bağlandık size. Genelde görüşüyoruz. Ben birkaç arkadaşın şeyine, telaffuzuna, söylemine şey yapmıyorum, katılmıyorum. Ben Emre Belezoğlu ile devam edeceğimi düşünüyorum. Niçin düşünüyorum? Çünkü Emre Belezoğlu'nun sahaya müdahalesinde birkaç bir şeyler gördüm ben. Ya ben kendim hissettim yani, var potansiyel olacak. Ben o şekilde düşünüyorum. Hatta son maçtaki değişikliği Ozan
Ankara hücum maçındaki değişikliği mi?
Yok, en son maçtaki Ozan'ı sağ bek altı
Kayseri maçı.
Bir varyasyon yapması, yani çünkü Kayseri Ozan maçı. Ozan zaten kötüydü. Topla oyundan çıkartmak yerine farklı bir varyasyon denedi. Ya bu tip şeyleri yapıyor. Yani değiştirici adamları da iyi biliyor. Yani oyunu okuyor. Benim gördüğüm Emre Belezoğlu'nda bu.
En büyük bazı sıkıntı arkadaşlar, forvetin olmaması bence Fenerbahçe'de. En büyük sıkıntı o.
Forvet olmaması bir yerde. Bir de mesela arkadaş şeyi söyledi. Mustafa Muhammed'i söyledi. Galatasaray işte uzun süre araştırıyor dedi. Yani Galatasaray uzun süre araştırıp Mustafa Muhammed'i aldıysa... Yani ben Mustafa Muhammed'in de üst düzey bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Kendi şahsım peki. Çünkü Mustafa Muhammed ikinci yarı geldi ve hazır geldi. Birkaç maç oynadı Galatasaray'da. Arkadaşlar ona bir baksınlar. Çünkü Türkiye'de futbol oynamak kolay değil. Mesela Beşiktaş mükemmel oynadı. Dar kadroyla, mesela sizin yayın başında açıkladığınız dar kadrodan mı yoksa geniş kadrodan mı diye bir söylemi bence dar kadro, tamam Beşiktaş
avantaj mı dezavantaj mı anlamında sordum.
Dar kadro Beşiktaş'ın, ama Beşiktaş'ın avantajı futbolcuların birbirini tamamlaması ve aç futbolcular olması, yani bir şeyleri kanıtlama durumunda olmaları. Fenerbahçe'deki futbolcular da artık bilmiyorum, Fenerbahçe'ye geldiklerinde artık olduk mu diyorlar. Şeyi onaylayıp asıyorlar. Ya ben senelerdir bunu görüyorum. Yani mücadeleydi. Yani bir üst kademeye çıkayım. Bir şeyler göstereyim diye görmedim. Yani çok dediğim gibi 7-8 senedir zaten bu durumdayız. Bunları söyleyeceğim.
Peki, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Evet, mesajlara dönelim, telefon almaya dönelim. Yasin Nacak demiş ki, merhaba abi, az önce telefon bağlansa Fenerbahçe'ye Türk teknik direktör kim gelir dediniz. Şenol Güneş açık kapı bıraktı, Şenol Hoca olur bence demiş. Ben ihtimal bile vermiyorum sevgili Yasin kardeşim. Zaten şu an Şenol Hoca milli takım başında. Orada farklı bir düşünceleri var. Tuncay Toraman. Günaydın Aygün abi. Aygün abi, Rıdvan Dilmen yönetimde olsa güzel olmaz mı? Emre Belözoğlu yardımcı gibi. Senin fikrin nedir bu konuda Aygün abi? Saygılar, sevgiler, Hollanda'dan Tuncay Toraman 55. Yönetimde olma ihtimaliyle ilgili şöyle söyleyeyim. Olma ihtimali hiç yok. Çünkü üye değil. Yani Rıdvan Dilmen kongre üyesi değil. Geçen gün hatta Nihat Özdemir'le ilgili de biri tweet atmıştı galiba. Sosyal medyada gördüm. Arkasından bayağı kişi de yazdı. Sonra işte Nihat Bey belki şey olabilir, ileriki dönemlerde çıkabilir falan filan diye. Nihat Özdemir de istifa etti arkadaşlar. İstifa eden bir kişi yeniden kulüp üyesi olamıyor. genel kurulu kararı olması gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Rıdvan Dilmen'le ilgili de şu olabilir. Yani dışarıdan belki yardımcı anlamında, sportif direktörlük anlamında farklı bir pozisyonda kulüp içine gelir mi? Onu bilemem. Tabii onunla ilgili kararı Sayın Başkan Ali Koç verecektir. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Alo.
Merhabalar.
Benim isim Remzi, İzmir'den arıyorum.
Buyurun Remzi Bey.
Kısa hemen üç şey demek istiyorum. Bir, artık şu olaylar, biz öncelikle Galatasaray taraftarıyım, şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş şampiyonu olduğu için Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı şunu demeyi bıraksın artık. Başkanımız çıkıp bağırmadı, hakkını savunmadı, şöyle yapmadı, böyle yapmadı. Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de önüne şampiyon olmak için fırsat geçti. Fenerbahçe 2-1 Sivas'ı 3-2 yenseydi veya 1-0 yenseydi Fenerbahçe şampiyon olacaktı. Galatasaray 2 tane fazla gol atsa Galatasaray da şampiyon olacaktı. Siz bunu yapamıyorsanız işi artık hakemlere bağlamayın. Yani siz milyon dolar harcayıp takım kuruyorsunuz. Oynadığınız maça bakın, kaybettiğiniz maç sayısına bakın. Sonra demeyin ki biz şampiyonluğu hak ettik. Hak etmediler. Hak eden kimdi? En az mağlup olan takım Beşiktaş'tı. Şampiyon oldu. Tebrik ederiz. Bu birincisi. İkincisi, ben Fenerbahçe şunu hep merak ediyorum. Yani Fenerbahçe'de 2 sene üst üste kalan teknik direktör kim?
8 sene.
Baktığınız zaman ilk senesinde şampiyon olmuştur. İkinci senesinde ikinci olduğu için adam gönderilmiştir. Doğru mu?
8 sene kalan ben hatırlamıyorum. Siz 8 sene kalan kim mi dediniz? 2 sene mi anladın?
2 sene.
Ha, ben 8 sene anladım. Ha, şey anladım. Tabii canım, şampiyon olan...
Şampiyon, örnek veriyorum. Dağım birinci senesinde şampiyon oldu. İkinci senesinde ikinci olduğu Dağım gönderildi. Ersin Yunan birinci sene şampiyon oldu. İkinci sene olamadı, adam gönderildi. Aykut Kocaman bir sene şampiyon oldu, ikincisi de olamadı, adam gönderildi. Fenerbahçe benim gözümde bir hatası bu. Her sene teknik kadroyu da değiştiriyor, futbolcuları da değiştiriyor. Yani bu şekilde zaten Fenerbahçe şampiyon olmaz. İmkansız, hayal. Olursa şansından şampiyon olur.
Başkan?
Bir de Galatasaray için şey yapıyorum. Yani siz koskoca Galatasaray kulübüsünüz. Mayıs'ta teknik direktörünüzün kontratı bitiyor. Futbolcu transferi yapacaksınız, yapamıyorsunuz. Teknik direktörünüz belli değil. Takımın başkanı belli değil. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne önlenemeden gidecek bir de. Bunu düşünün.
Doğru. Peki. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi çalışmalar.
Sağ olun. Samet Aydın demiş ki, günaydın Aygün Bey. Kesinlikle Fenerbahçe'ye tecrübeli hoca lazım. Emre iyi insan olabilir ama kesinlikle tecrübeli hoca lazım Fenerbahçe'ye demiş. Nida Yüksel demiş ki, Mesut Özil ikinci Falcao vakası olabilir mi demiş. İhtimal bile vermiyorum. Neden? Çünkü Falcao da zaten sakatlıklar yaşamasaydı iyi bir golcü. Yani dünyanın bildiği, tanıdığı en iyi golcülerden bir tanesi Falcao. Maalesef sakatlık sıkıntılarından bir türlü kurtulamadı. Mesut da biliyorsunuz uzunca bir süre oynamamanın vermiş olduğu bir sıkıntı vardı. Maç eksiği vardı. Seneye iyi bir kamp dönemi geçiren ve oyun planı biraz daha fazla Mesut Özil üzerinden yapılırsa Mesut'un çok farklı olduğunu herkes görecek. Hatta bir dinleyicimiz var. Günaydın.
Merhabalar.
Merhabalar.
Arif Yılmaz ben. Nasılsınız?
İyiyim Arif Bey. Sağ olun. Nasılsınız?
Teşekkürler. Ben de Fenerbahçeliyim. Mesut'la ilgili fikrinize katılıyorum. Eğer sezon başı kampını Mesut iyi yerse, isterse, iyi çalışırsa, kendisine özgün antrenörler de tutup kendisini geliştirirse, ki o yeterek teknik fark ettiğinde kaslarını kuvvetlendirirse, onun etrafına bir takım kurulursa ben başarılı olacağına inanıyorum. Ben diğer Fenerbahçeli arkadaşlardan da ayrı bir fikrim var. Ben Emre'nin kesinlikle kalmasını istiyorum. Emre'ye buradan çok teşekkür ediyorum. Biz aslında Erol Bulut'la beraber bundan sezonun bitmesine 15 hafta kala ligi bitirmiştik kafamızda. Öyle mi Aygün Bey?
Doğru.
Evet, biz
bitirmiştik. Doğru.
Emre'ye çok teşekkür ediyorum. Son maça kadar bizim heyecanımızı taşıdığı
tuttu
için bize. Tabii. Yoksa biz bitirmiştik ligi. Yani biz şampiyonluk bizim için bitmişti. Kendimden örnek vereyim. Ben artık maçları izlemeyecek hale gelmiştim. Emre'yle birlikte tekrar bir heyecan geldi bize. Ben Emre Berezoğlu'nun çok başarılı olacağına inanıyorum. Biraz sabır gerekirse eğer. Yani Fenerbahçe camiasını bugün içerisinden bir Fatih Terim çıkarsaydı, kendi evladını çıkarsaydı, Fenerbahçe çok farklı olabilirdi. Bakın Fatih Terim çıkartın şampiyonluğunu, Galatasaray'a kazandırdı. 8 mi 9 muydu?
9 senede 8 kez.
9. Çıkartın 8 şampiyonluğunu, neler oluyor değil mi?
Aynen, doğru.
Yani bizim sabretmemiz lazım. Jerem Löw diyorlar. Ben sizden de o fikirde, aynı fikirdeyim. Löw Avrupa Kupası maçlarını oynayacak. Sezon başı kampını kaçıracak. Sezon başı kampına anlaşsak bile yardımcı antrenörlerinden iyi olacak. Ne kadar sağlıklı takıma bir güç, teknik çalıştırılacak. Sonra gelecek, belki de ligin başlamasına bir hafta kala takımın başına geçecek. Olmayacak. Şu andaki takımdaki futbolcular Emre'ye güveniyor, Emre onlara güveniyor. Bir iki takviye lazım bize. Ben Abubakar ayarında, Abubakar demiyorum. Bakın olabilirse Abubakar veya Galatasaray'dan bir Gomis gitmişti hatırlarsanız. Gomez. O ayarda darbeli sert, Fenerbahçe'ye darbeli sert bir forvet lazım. Vedat Muriç bunun bu örneğin yarısını kapsıyordu. Bana göre Vedat Muriç de değil Fenerbahçe'nin forveti. Fenerbahçe'nin forveti Abubakar gibi sert oynaması lazım, kuvvetli olması lazım. Fenerbahçe'nin bence bu sene çok fazla, sizce de öyle değil mi, transfer ihtiyacı yok.
Bence de, belki, bence de yok.
Belki Atilla Salahi'nin yanına belki Serdar'ı kulübeye çekebilecek bir defans oyuncusu. Çekmese bile Serdar yeterli. Çünkü Serdar savaşıyor. Atilla daha teknik, ayakları daha yumuşak. Bence orada bir problemimiz yok. Belki sağ kanadımıza, sol kanadımıza, sağ bekimize, sol bekimize. Biraz da Fenerbahçe'nin sol açığı, sağ açığı. Oralar çok yavaş kaldı Fenerbahçe. Güçsüz kaldı. Oraları besleyip, yani iki tane sağ sol açık, bir tane de iyi bir forvet alsak biz, seneye şampiyonluğun en büyük adayı olacağımıza inanıyorum. Ben Emre'ye de umutlarımızı son haftaya kadar taşıdığı için teşekkür ediyorum. Bu arada şunu diyeceğim, kapatacağım. Çok vaktinizi aldım, özür dilerim.
Estağfurullah.
Her zaman şu oluyor, dikkat ederseniz. İşte birazcık Beşiktaş için işler kötüye giden Beşiktaş çıkıyor. Hakemler bir düzen kurdular. Biz bu düzeni bozacağız bir an. Arkadan Galatasaray bunu yapıyor. Fenerbahçeli kardeşlere katılıyorum. Fenerbahçe bunu yapmaya çalışıyor ama biraz cılız olarak. İyi beceremiyor bazen filan ama. Şimdi şunu söylüyorum beyefendiciğim. Yani insanlar şampiyon olsunlarsa utanmıyorlar mı bu sözleri söyledikleri için? Şimdi Beşiktaş'ın yardımcı başkanları, işte hocası Sergen Hoca. Tebrik ediyorum. Hak ederek şampiyon oldular da. O kadar hakem camiasına yüklendiler. Bu oyunu bozacağız. Üstümüze oyundan oynanıyor. Ve şimdi üstümüze oyundan oynansa Beşiktaş şampiyon olur muydu? Yani ben şöyle düşünüyorum. Biz ikimiz Beşiktaş'ın üstüne oyun oynuyoruz. Nihayete erdirmez miydik bu işi? Ya en azından Galatasaray'a iki gol daha attırırdık. Galatasaray şampiyon yapardık. Doğru değil mi ya? Yani ben şunu da söylemek istiyorum. Çok çok özür dilerim. Beşiktaş çok çok çok iyi diyorlar. Bence çok iyi değil. Fenerbahçe, Galatasaray çok. Beşiktaş bunlardan biraz iyiydi. Süper denilen Beşiktaş Galatasaray'la aynı puanda. Fener'den 2 puan önde şampiyon oldu. Yani durumu görüyorsunuz. Fenerbahçe Erol Bulut'tan sezonun ortasında vedalaşabilseydi kesinlikle şampiyon olacağına inanıyordum. Peki. Peki vaktinizi aldım.
Çok teşekkürler, kendinize iyi bakın. Sağ olun çok mersi. Hemen mesaj okuyalım. Sonra araya gideceğiz çünkü. Birkaç mesaj okuyalım. Günaydın abi. Dün akşam kutlamalarda her şey çok güzeldi. Ancak Dorukhan beni çok üzdü. Seçtiği şarkı herkesi her şeyi özetliyordu sanırım demiş. Yolu ve bahtı açık olsun demiş Emre Bağlan. Ben burada zaten Dorukhan'la ilgili... Dorukhan'ın transferle ilgili zaten detaylı bilgileri zamanında sizlere aktarmıştım. İrem Turan Hanım, günaydın Aygün Bey. Dün şampiyonluk kutlamasındaydık. Çok çok güzel kutlama oldu ama keşke bütün statta olsaydı, daha güzel olurdu. Dorukhan'ın çaldırdığı şarkı da bizi üzdü. İnşallah yurt dışına gider demiş İrem Hanım. Bilemiyorum İrem Hanım. Yurt dışı olma ihtimali biraz düşük gözüküyor gibi gözüküyor İrem Hanım. Güner Abidinoğlu. Merhaba Aygün Bey. Ben Güner Exeter'dan. Abi biz maçın büyük bölümünü geri pas yaparak geçiriyoruz. Topu ileri vermek yerine her maçta sürekli geri oynuyoruz. Bu değişip bir forvet, bir sağ bek ve bir defans ile stoperi tamamlayabiliriz bence. Bu arada o farklı bir şey söylemiş. İyi yayınlar Aygün abicim demiş Güner Abidinoğlu. Bazen cümleler içerisine bazı şeyler koyuyorsunuz. O aralar bip bip yapmak zorunda kalıyorum. Adem Muhçu. Gelecek yabancı hocanın maliyetini düşünecek olan başkan 4 tane transfer Aykut Kocaman'ı gönderip Koku'yu getirip 50 tane transfer yapmazdı demiş Adem Muhçu. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyoruz.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor. HDI Sigorta.
Evet, mesaj okumaya devam edelim isterseniz. Çok fazla mesaj var çünkü. Selami Polat. İyi yayınlar abi. Fenerbahçe Emre ile devam etmeli. Tecrübe ise bu sene yaptı. Takımı gördü. Mesut Özil ve diğerleri diye bir takım kuracak inşallah. Fenerbahçe'nin sergeni de Emre olacak inşallah demiş Selami Polat beyefendi. Resul Razi 25. Günaydın abi. Fenerbahçe'nin anlaştığı futbolcular var mı? Ufak ufak görüşmeler var ama netleşen bir isim yok. Dorukhan'la ilgili her an her şey olabilir ama önümüzdeki günlerde onu şimdiden söyleyeyim. Hatta ki son dinleyicimizi alalım. Günaydın.
Abi günaydın.
Merhabalar. Teşekkürler.
Merhaba. İzmir'den arıyorum. Beşiktaş taraftarıyım. İsmim Şahin.
Buyurun Şahin Bey.
Şimdi Aygün abi iki konuya değinmek istiyorum ben.
Buyurun.
Bir tanesi Beşiktaş'ın şimdi az önce bir arkadaşımız bağlandığında şey demişti. Daha doğrusu mesajla söylemişti galiba. Hani çok abartılan Beşiktaş'ın oyunu işte Galatasaray 81, Beşiktaş 81 vesaire.
Yok, o telefonla değil. Mesaj değil, telefonla bağlanan.
Hı-hı. Tamam, bağlandı, doğru. Hı-hı. Şimdi abi şurada bir detayı kaçırmamak lazım aslında. Beşiktaş'ın bir kere bu bütçe ve performans, yani aslında fiyat performans burada Beşiktaş'ı ön plana çıkaran kısmı oldu bir. İkincisi de Galatasaray'da Beşiktaş 81 puan ne zaman geldi? Son 3-4 haftada geldi. Yani burada biraz haksızlık etmemek lazım. Yani 38-39 hafta ilk 6-7'yi çıkarsak oynayan bir Beşiktaş vardı yani 30 hafta. Bu benim hani birinci naçizane kendi düşüncem, kendi söylemek istediğim. İkincisi de abi bu Rozier konusu, Abubakar, Gezal, Fenerbahçe'nin talip olduğu. Şimdi yazılıyor, çiziliyor. Tabii doğruluğunu bilmeyiz, biliyorsun. Yani şeyle çıkıyor, belediye basına çıkıyor ama. Şimdi abi baktığın zaman da bir sürü örnek var yani Sinan Gümüş'ten, Tolga Ciğerci'den, Serdar Aziz'den, Nazım'dan. Abi Fenerbahçe'nin scouting ekibi yani yayıncı kuruluştan başka bir yer izlemiyor mu? Buradan mı transfer yapıyorlar? Çok acayip geliyor bana. Yani biraz da böyle hani...
Acaba talip mi?
İşte acaba talip mi ama şimdi şöyle yani, de oluyor.
Menajerler mi? Bak şimdi şunları sana söyleyeyim şimdi. Biz bunu kulübün ağzından duymadık, doğru mu?
Doğru, doğru.
Talip olup olmadığını bilmiyoruz. Menajerler şimdi bu dönemlerde futbolcuları tabii menajer de biraz tabii kendi alacağı parayı da düşünür. Biraz piyasayı da kızıştırma anlamında bu tarz bir haberler de çıkartabilir. Bak şimdi bilmiyorum şimdi Abubakar'la ilgili bunu şunu söyleyeyim. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne menajeri vasıtasıyla bir teklif geldiğini biliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Abubakar'a gitmedi. Menajerinden dolayı geldi. Anlatabildim mi? Hı hı. Çünkü orada bir fiyatta bir anlaşamamazlık var Beşiktaşlı kulübüyle. 3,5 milyon euro istiyormuş Abubakar. Bak ne söylüyorum size. Kalmamı istiyorsanız 3,5. O yüzden ve ben hala da sözümün arkasındayım. 29'da durdu. Doğru mu?
Doğru.
30'da
doğru.
Oynamadı. Niye oynamadı?
Yok, burada zaten hemfikiriz abi. Ben orada
niye oynamadı?
Düşünmüyorum yani.
Niye oynamadı?
Falan hikaye abi o iş.
30'u yani. 30 oynasaydı 1,5'la devam edecekti. Doğru mu?
Evet.
Bir de çıktı ne dedi? Ben dedi sözleşmede bundan haberim bile yok dedi.
Yani yalan mümkün, abi. Öyle bir şey olması yani, mümkün değil. Mümkün yani. Değil. Öyle bir şey, mümkün
orada
değil.
Durdu. Beşiktaş'ın 2'ye çıktığını duydum. 2 milyon eurolara çıktığını duydum. Fenerbahçe ile ilgili 2,5 civarında rakamların konuşulduğunu duydum. Ama istediği rakam 3,5 açık söyleyeyim. Yani orada bir sıkıntı olabilir mi? Olabilir. Ha, Fener olmaz, Fenerbahçe olmaz, başka takım olur mu bilemem. Rozier'le ilgili bir arkadaşın yazmış olduğu bir haber var. Onun üzerinden 2-3 gündür gidiliyor. Ama kulüp içerisinden herhangi bir şey duymadım. Açık söyleyeyim. Bak, duymadım. Gezal'ı hiç duymadım. Gezal'ı da söyledin galiba değil mi?
Tabii Gezal'la ilgili de vardı. Birkaç hatta
onu hiç duymadım.
Devam ederken de
bak,
vardı.
Mesela Burak Yılmaz dediler geçen haftalarda. Ben böyle bir şey yok dedim. Sonra kulüp açıklama yaptı biliyorsun. Fenerbahçe Spor Kulübü. Yani şimdi kulüpleri biraz şey yaparken de dikkat etmek lazım. Yani hakikaten
tabii
ciddi
abi,
anlamda.
Şey var. Yani şimdi bu özür diliyorum araya girdim. Öncesinde işte background'a bakınca birçok futbol. Yani ben dün saydım 14 tane futbolcu sayıyoruz abi. Fenerbahçe'nin şu an kadrosunda olan 14'ü. Yani lig içerisinden yakın rakiplerinden vesaire. Yani
ama şu
biraz acayip geliyor bana abi.
Ya şu var ama sevgili kardeşim. Yani şimdi bu isimler içinde bir scout ekibine ihtiyaç yok. Mesela İrfan Can Kahveci üzerinden gidelim.
Evet.
Şimdi İrfan Can için bir scout ekibine ihtiyacın var mı?
Olmaması lazım.
Yok yani çünkü bilinen isimler bunlar. Hayır, Mustafa Muhammed dediğin olabilir bak. O bir scout başarısıdır, doğru mu? Gider,
doğru.
Bulur, eder. Şimdi ama o isme gelip sonradan Fenerbahçe talip dersen dediğin doğru olabilir. Ama
Gezal'da keza abi, Rozier'de keza aynı değil mi işte?
Yani tamam da ama şu anda ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu iki futbolcuya talip olduğu ile ilgili bir şey görmedim dedim yani, duymadım.
Bir abi ben Fenerbahçeli dost yani Fenerbahçeli...
Duymadığımı söyleyeyim yani, ondan dolayı şimdi camiaları da şey yapmamak
anladım.
Lazım.
Anladım. Bir de abi yani ben şimdi Fenerbahçe ile alakalı da abi geliyor son işte 2 hafta 3 hafta kala ben hep söylüyorum ben Beşiktaş Fenerbahçe ile rekabet içerisinde olsun isterim. Çünkü Fenerbahçe biraz daha hani sahanın dışında daha soft mücadele eden daha böyle açıkçası alengirli işlerin çok daha az olduğu olmadığı en azından hani bir rakip olarak görüyorum. Ama abi her yani bizim işte çorbamız şifa diye tuzalıp koşmamak lazım. Yani abi bu transfer politikasından hoca politikasını. Şimdi Emre Belözoğlu evet bir ivme yakalandı vesaire ama yani 4-5 hafta hocalık yaptı, 10 hafta hocalık yaptı neyse. Bunun mesela bir şeyi var. Background'unda ne vardır? Geçmişinde ne vardır? Emre Belözoğlu'ndan mı kaynaklıdır? Yoksa şampiyonluk Fenerbahçe'nin forması şampiyonluğa oynar normalde. Emre Belözoğlu olmasa, Erol Bulut olsa Fenerbahçe ben havlu atacağını düşünmüyorum. Yine bir şekilde o ivmeyle devam edecek. Bir şekilde yakalayacaktı. Ki son haftalarında yakalamaya başlamıştı. Ben inşallah Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın devam ederse Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu Galatasaray'da Okan Buruk mu olur kim olur bilmiyorum abi açsınlar artık şu genç hocaların önünü devam etsin. Yani doğrusuyla yanlışıyla Erol Bulut olur, Emre Belözoğlu olur, Sergen olur. Abi bezdik artık yani Fatih Terim 65-70 yaşında yani bu futbolcuların şeyin hocaların rakip hocaların yanağını sıkma makas alma yani vücut dili adab muaşeret diye bir şey var. Çok hoş da bulmuyorum bu işleri. İnşallah.
Ha, derbideki maçta görüntü diyorsun.
Evet abicim ya hoş değil ya sence hoş mu yani Barış abi?
Yok Barış abinin sabahları çıkmalarında bir samimiyetleri de var. Ama tabii o kadar kalabalığın içerisinde o hareketin yapılması ben de dedim ki Allah'a dedim gördüm yanağını şey yaparken ama ikilinin kendi arasındaki bir şeyi var. Yakınlaşması dostluğu var. Dikkat edersen Sergen Hoca'nın da bir sempatik bir şekilde sevimli bir tarzda böyle bir konuşma şekli vardı orada o fotoğrafta gördüğün zaman. Ama tabii o orada yapmam doğru mu değil mi bir şey diyemiyorum.
Akıllı bir adam abi mesaj veriyor. Çok akıllı bir adam mesaj veriyor yani net.
Yani onu bilmiyorum bir şey diyemem de yani fotoğrafı gördüm ben de seninle aynı düşünce dedim o anda ama tabii ki ikinin de çok samimi olduğunu da bildiğim için o samimiyetten dolayı mesela sen de bilirsin bir arkadaşına geldiğin zaman işte ne haber yanağına bir şey atarsın anlatabildim mi çok samimi olduğun arkadaş herkese değil tabii ki samimi anlamda sana söylüyorum belki ondan olmuş olabilir Fatih Hoca'nın o bir spontane de gelişmiş olabilir yani onun için altından bir şey aramak da bilmiyorum yani bence aramamak gerekir o spontane gelişmiş bir hareket ben size söyleyeyim.
Fatih Terim olunca arıyoruz biraz.
Peki teşekkürler.
Tamam, teşekkür ederim.
Kolay gelsin sağ ol. Evet kısa bir ara aradan sonra ters köşe devam ediyor. Ömer Ağoğlu demiş ki 3 yıldır Sayın Başkan hayal edip de bizlerin hayal edemediği Fenerbahçe'yi görmekten bıktık. Bıraksınlar da eski hayalimize artık devam edelim. Evet hattımızda Ajan Spor yazarı ve spor yazarı aynı zamanda sevgili Ahmet Çakır hocam var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk Aygüncüm. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah.
Hocam 3 günde alınan 2 kupa var. Hakikaten büyük bir başarı bence Sergen Hoca açısından. Neler söylemek istersiniz?
Vallahi çok iyi şeyler söylemek isterim. Çünkü bu benim futbol düşünceme tamamen uygun bir durum. Nedir futbol düşünceme uygun durum? İşte mümkün olabilecek en az transferle, çünkü biliyorsun kulüplerin vaziyetleri ortada. Mümkün olabilse de keşke hiç yapmasalar. Yani bu mali vaziyetleri bunu gerektiriyor. Hatta içinden bazı transferlerin de pek iyi çıkmaması. Mesela Alanyaspor'dan alınan Wellington ve Erzakalı'nın Beşiktaş'a yararlı olduğu kanısında değilim. Aynı şekilde Mensah'la ilgili olarak da benzer bir sıkıntı. Hı hı. Sadece işte Raşit Gezal ve Valentin Rozier gibi iki oyuncu son dakika piyangosu oldu Beşiktaş'a. Bunun yanına kendi içinden olanlar işte Atiba'nın işi taşıdığını görüyoruz. 38 yaşında adam pek çok bakımdan ders veriyor desine bir sezon ortaya koydu. Yanında kalelerin yükseldi. Kalecisi yokmuş gibi değerlendiriliyordu sezon başında ki samimi söyleyeyim ben de öyle düşünüyorum. Çünkü Ersin kardeşimizin gösterdiği olağanüstü başarı olmadan önceki durum şimdi benim söylediğim. Hı hı. Büyük takımların mutlaka işte garanti kalecilerinin olması plan biliyorsun beklenir. O da doğru. En az işte 28 yaşındadır falan filan. Yani bunlar gerekliliklerdir. Dolayısıyla bunun gibi daha dünya kadar sorunla sezona başlamış bir takımın sadece şampiyonlukla kalmayıp iki kupa alması olağanüstü bir şey. Sergen Hoca biliyorsun daha önce başka takımlarda da kendini belli ölçüde kanıtladı. Ama hem bazı işler yarım kaldı hem de oralardaki başarıyı yukarıda gösteremez şeklinde bir kanı her zaman herkes için vardı. Yani biliyorsun bu futbolcular için de söylenir efendim işte daha az güçlü takımların daha az iyi oyuncusu falan gibi. Yani tam şekliyle söylemek istemiyorum. Bunun nasıl söylendiğini biliyorsun.
Biliyorum.
Kimseyi küçük büyük falan diye ayırmak istemiyorum. Öyle şeyler söylenir. Sergen Hoca o noktadaydı. O noktayı çok şiddetli şekilde aşmış oldu. Yani büyük takım hocası olma vasfını çok kesin biçimde ortaya koydu. Elbette ki bazı yalpalamalar oldu. Neydi mesela? Onun da hakemle uğraşmaya çalışması bence geride kalan sezonun onlar adına en yanlış noktaydı. Yani bizim de işte penaltımız verilmiyor bilmem işte ofsayt çizgileri yanlış çiziliyor falan filan. Çünkü bu tür işlerle uğraşmak odak kaymasına yol açıyor. Ne demek odak kayması? Asıl hedefinize odaklanmak yerine bu tür işlerle uğraşmaya başlıyorsunuz ve ondan sonra hedeften uzaklaşıyorsunuz. Böyle bir yanlışa zaman zaman düştüler ama sıyrılmayı da bildiler. Son dönemeçte olabilecek olan sıkıntılar bütün boyutlarıyla başlarına geldi. Hem Galatasaray ve hem Karagümrük yenilgisi ve neredeyse her şeyi kaybetme noktasına geldiler. Onun da anlamı aslında şuydu: hiçbir şampiyonluk kolay değildir. Her durumda çile çekmeniz gerekir. O çileyi çektiler ve süreci her yönden tamamlamış oldular. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunun çok değerli yanları var. Bunu bir tek cümleyle söylersek, transferle şampiyon olma hevesinden vazgeçerseniz çok ileri bir noktada olabilirsiniz. Her şeyi transferle halletme derdine düşerseniz Allah selamet versin diyebilirim.
Hocam aslında sizin sezon ortasında da defalarca bağlantılarda bu cümleyi çok fazla söylüyordunuz. Evet. Söylemiş olduğunuz cümle şuydu: daha geniş kadroların şampiyonluk şansı olmayacağını, daha dar yani 15-16 kişilik kadroların biraz daha avantaj olduğunu söylüyordunuz ki Fenerbahçe ve Galatasaray baktığımız zaman 2 tane hatta 2,5 tane 11 çıkaracak bir kadro kurmuşlardı. Evet, evet. Şu soru çıkar mı? Yani bu kadar geniş kadro yapmaya gerek yok. Sağlam 15-16 futbolcuyla çok rahat bir şekilde şampiyonluk elde edilir mi?
Aygün, aşağı yukarı 60 yıldır top oynuyorum. 60 yıl.
Maşallah.
60 yıl. Pek çok insan 60 yıl yaşamıyor biliyorsun.
Ben sizi 40'larda zannediyordum ama.
aşağı yukarı 40 yıldır da futbolun her şeyine çok derinlemesine ilgileniyorum. Derinlemesine. Bizim memlekette bir hastalık var. Her vatandaş illa anlıyormuş gibi görünmeyi çok seviyor. O anlamak değil. Anlamak çok derin bir şey. Anlamak için bütün ömrünüzü vereceksiniz ve ondan sonra dahi anlayabildiğiniz çok kuşkulu olabilir. Mesela anlayan adam, futboldan anlayan adam rahmetli Özkan Sümer'dir. Anlatabiliyor muyum? Onun için bunu öyle ucuzlatmayalım. Ben futboldan anlamak denilen kavramın hakkını verebilmek için neredeyse bütün hayatımı bu işe adadım. Başka pek çok işlerde de başarılı olabilecekken bunu seçtim. Hala neyi ne kadar bildiğim kuşkulu diye düşünürüm zaman zaman. Ama bu dar kadro, geniş kadro mevzuunda en küçük bir kuşkum yok. Başarılı olan takımların hepsi taş çatlasa 13-14 adamladır ki 13-14 lafını sezon içinde çok söyledim. Geçen günde Hürriyet'te gördüm, başlık olmuş, manşet olmuş.
13,5 değil mi?
13,5 adamla. Evet. Şampiyonluklar 13,5 adamla kazanılır. Geniş kadro, futbol hakkında gerçekte fazla bir şey bilmeyen bizim yorumcuların uydurduğu bir takım saçmalıklardır. Ama çok kolay benimsenir. Hocalar da öyle söyler. Efendim işte vatandaş da öyle söyler. Tabii abi işte her mevkide en az 2 adam olmalı filan. Efendim işte Avrupa kupaları oynayacaklar, bilmem ne yapacaklar. Bu alabildiğine boş bir laftır. Hiçbir dayanağı yoktur. Çünkü her mevkide 2 adam olduğunda oradaki dengeyi sağlayamazsın. Oynayamayan 2. adam ben niye oynamıyorum diye zırıltı çıkarır. Haklıdır da. Sonunda da çeker gider. Anlatabiliyor muyum? O senin geniş kadro dediğin bir sorunlar yumağıdır. Ve onu halledebilecek hoca bugüne kadar pek görülmemiştir. Yıl içinde anlatmıştım, bir tane yurt dışından örnek var. O da çok eğlenceli. Onu örneği vereyim de belki biraz daha iyi anlaşılır. Claudio Ranieri, Abramovic öncesi dönemin Chelsea teknik direktörüydü. Yani yıllar öncesinden söz ediyorum. O dönemde de yine Chelsea yönetimi durmadan transfer, çok fazla transfer yapıyordu. Ve bir türlü başarılı olamıyordu. Şimdi Ranieri de durumu şöyle anlatıyor: her sezon diyor yaz aylarında normal transfer döneminde en az 15 adam alınıyor. Ve ben de diyor geliyorum diyor, bunların içinden çoğunu ben istemedim diyor. Bakıyorum soyunma odasında 35-40 adam var. Bunların hangisi kimdir, nedir, ne oynar, nasıl yapılır bilmem ne filan gibi. Elbette ki çoğunu tanıyor, hatta hepsini tanıyor ama bunların bir araya gelip bir futbol takımı oluşması ve 35-40 kişiden bir 11 çıkarmak imkansız denilebilecek kadar zor bir iş. O zaman ne oluyordu diyor. Sezon ortalarına kadar biz bu işi halletmeye çalışırken neredeyse diyor küme düşme noktasına geliyoruz. Ondan sonra diyor toparlanmaya başlıyoruz. Artık o 35-40 kişinin yarısını gönderiyoruz. İşte bir takım belirlenmeye başlıyor. Ondan sonra devre arasında yönetim bir miktar daha transfer yapıyor. Bu sefer de onun sarsıntıları başlıyor. Ve her sezonu dünya kadar para harcayıp orta sıralarda bitiriyoruz. Bu kadar akılsızca bir transfer politikasıyla hiçbir yere varamadık. Varılamazdı da. Dünyanın parasını yok yere harcadık. Şu anda Türkiye'de bunu Fenerbahçe ve Galatasaray yapıyor. Galatasaray da yapıyor. Fenerbahçe 3 yılda 52 adam aldı. Bu dikkat çekiyor. Galatasaray'ın sayısı da aynı. 3 yılda 52 adam da onlar aldı. Düşün ki şampiyon takımı 3 yılda 52 adam alıyorsun. Bu bir cinnet hali, bu korkunç bir durum. Beşiktaş bunun tersini örnekledi ve çok büyük bir iş yaptı ki Trabzonspor da yapıyor. Trabzonspor da o yakın yıllarda yaşadığı transfer çılgınlıklarından vazgeçti. Tam tersine işte kiralık adamdan bile 10 milyon euro kazandı. Yusuf'tan 17 milyon euro kazandı. Doğru. Mali durumunu büyük ölçüde derledi, toparladı olabileceği kadar. Doğru. Türkiye koşullarında. Doğru. Dolayısıyla gelecek yıl çok daha iyi bir yarış hazır şu anda Trabzon. Gelecek yılın benim gözümde en güçlü şampiyon adayı Trabzonspor'du. O bakımdan Beşiktaş'ın şampiyonluğu, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin dağınıklığı, her zamanki dağınıklığı bu sezonun yine en çok dikkati çeken noktalarıydı. Keşke mümkün olsa da Beşiktaş'ın Trabzonspor'un yaptığından ders alınabilse. Ama hepimiz biliyoruz ki öyle olmayacak. Bugünlerde başladı zaten işte biliyorsun Fenerbahçe şunları alıyor. Galatasaray bunları alıyor.
Başlandı doğru. Transfer dönemi falan. Başladı hızlı bir şekilde.
He, falan. Vatandaş da bayılıyor bu saçmalıklara. Böyle sürüp gidiyor.
Peki. Hocam eklediğiniz farklı bir şey var mı? Benim sormadığım. Siz bugün de çok yoğunsunuz çünkü. Çok yoğunsunuz.
Sezon içinde konuştuk. Önemli bir nokta var biliyorsun. Futbol Federasyonu olaya el koymalı ve Avrupa'da ön eleme oynayacak takımlarımız sezonu erken açmalı.
Doğru.
Zaten sezonu erken açmak diye bir şey yok. Çünkü 15 günlük bir ekstra tatil dönemi kazandılar biliyorsun. Normalde Mayıs sonunda biterdi lig. Şimdi 15'inde bitti ve futbolcular tatil yapıyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki yılın sezon planlaması konusunda Futbol Federasyonu'nun müdahil olması lazım. Takımların canlarının istediği zaman sezonu açması falan gibi bir durum olmamalı. En azından Avrupa'da eleme oynayacaklar. Belli bir ciddiyet, belli bir disiplin içinde sezonu açmaları ve hazır olmaları gerekir. Çünkü biliyorsun hep hazır olamıyorlar. Ve o yüzden takımlarımız kendilerinden çok daha düşük değerdeki Avrupalı rakipleri karşısında kolaylıkla eleniyor. Bunu da bir kader olarak kabul ettiriyorlar kamuoyuna. Çünkü efendim hazır değildik diyor. Kimse de niye hazır diyesin, nasıl hazır olamıyorsun diye sormuyor. Böyle bir durum söz konusu. Bunun üzerine bundan sonraki günlerde şiddetle durmak istiyorum. Takımlarımızın bir kere de Allah rızası için hazır olabildiklerini görelim. Yahut hiç değilse rakiplerini eleyebilecek durumda olabildiklerini görelim.
Peki. Çok teşekkürler hocam.
Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Sağ ol. Evet, hattımızda Ahmet Çakır hocamız vardı. Ahmet hocamızın yazılarını zaten ajansspor.com sitesinden takip edebilirsin. Bir son dakika gelişmesini vereyim. Haziran ayı içerisinde yapılacak genel kurula birlikte 7 yıldır gururla üstlendiğim başkanlık görevinden ayrılacağım demiş. Göztepe Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil başkanlık görevinden ayrılacağını açıklamış. Çok kısa bir ara, aradan sonra ters köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le ters köşe devam ediyor.
HDI Refik Can Kat, ben İzmir'den Refik Emre ile devam etmeli başlıca, buradan başlamalıyız. Bu takım güzel, bir forvet oyuncu alınırsa çok güzel olur demiş Refik Can Kat. Evet, bir son dakika gelişmesini tekrar verelim. Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'den geldi. Haziran ayı içerisinde yapılacak genel kurulla birlikte 7 yıldır gururla süslendiğim başkanlık görevinden ayrılacağım dedi. Aklımızda şu an spor yazarı Ahmet Füsunoğlu var. Sevgili Füsunoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
Alo. Günaydın tüm Radyo Spor ailesine ve dinleyicilerine de merhaba diyorum. Günaydın diyorum.
Günaydın. Son dakika gelişmesiyle ilgili neler söylersiniz? Sayın Mehmet Sepil hakikaten Göztepe'de çok güzel işler yaptı.
Kesinlikle.
Ve aday olmayacağını söylüyor. Neler söylemek istersiniz?
Yani o epeydir zaten biliyorsun aslında gündemdeydi. Mehmet Sepil'in aday olmayacağı.
Bugün resmi olarak açıkladı.
Birkaç defa konuşma fırsatı da bulduk. Gerçekten inanılmaz şeyler yaptı. Göztepe'yi nereden aldı? Öyle değil mi? Nereden aldı?
Nereye getirdi?
Kendi devletten destekler var ama kendi kaynaklarıyla yine de inanılmaz bir stat yaptılar. Ve herhalde Türkiye'nin en çevreci statı diyebiliyorum ben.
Doğru.
Öyle çok da güzel bir konsept statları oldu. Ama neticede o bir iş adamıdır. İş adam olarak bakıyor. Spora da futbola da belki öyle bakıyordu ve demek ki öyle bir gerek gördü. Ama kesinlikle Türk futbolunun, Türk sporunun Mehmet Sepil gibi yöneticilere ihtiyacı var.
Başarılı değil mi? Kulüpleri borç batağına götürmeye. Üstüne üstlük kârhanesine.
Aygün dünya kadar borçları vardı. Hatırlasın insanlar. Bu borçlardan dolayı zaten alt liglerin en diplerine kadar indiler. Göztepe.
Doğru.
Oradan bu kulübü aldı, sahiplendi. Basamakları hızlı bir şekilde çıktılar ve bir anda Süper Lig'e geldiler. Ve Süper Lig'de de öyle geçici olmadılar. Güzel kadrolar kurdu. Üstelik bu borçları bitirdiği gibi yeni bir stat kazandırdı kulübe. Gerçekten inanılmaz işler yaptı.
Dün şampiyon tacını taktı diyoruz. Neden öyle diyoruz? Bugün çoğu gazetede bu başlık da var. Beşiktaş İnönü'de. Önce bir Boğaz'da inanılmaz bir görüntü altında biliyorsun görsel anlamında Boğaz turu yapıldı ve daha sonra da statlar.
Klasik oldu. Beşiktaş'ın şampiyonluk klasiği haline geldi.
Değil mi? Teknelerle, yatlarla.
Evet.
Ne söylersiniz Sergen Hoca'nın bu başarısıyla ilgili ve 3 günde kazanılan 2 kupayla ilgili, belki de Süper Kupa da gelecek. Yani sezonu 3 kupayla da kapatma durumu var Beşiktaş'ın.
Valla Sergen Hoca, seninle daha önceki yayınlarımızda da söylemiştik. Sergen Hoca bu sene tarih yazdı. Kendi tarihini yazıyor. Daha da bence çok daha güzel işler yapacaktır Sergen Hoca. Ama bu sene bu kadroyla şu işleri yapması, çifte kupayla kapatması. Bak hatırla, ilk Avrupa Kupası'ndan elendiğinde Portekiz'in sıradan bir takımla elenmişti değil mi? Öyle hatırlıyorum ben. Önce ismini bile bilmediğimiz bir takımdı.
PAOK maçından sonra gitti. PAOK.
Doğru. Hı-hı. Şimdi kupadan elenince hepimiz ne dedik? Ya işte hiç antrenman yapmadan, işte ne bileyim hiç hazırlık maçı yapmadan maça mı çıkılır diye eleştirdik. Yani belki de hoca bilinçli olarak elendi. Neden öyle diyorum? Çünkü 40 haftalık bir periyoda giriyorsun sen. Yani bu daha önce hiçbir Türkiye'de denenmemiş, yapılmamış bir şey. Ne en deneyimli hocalar bile, ne Şenol Güneş bunu yaşamış, ne Fatih Terim yaşamış. Anlatabiliyor muyum? O yüzden takımların bir şeyi vardır, sen daha iyi bilirsin, formülü vardır. Bunu Christoph Daum çok iyi bilirdi, Mustafa Denizli çok iyi bilir. Hangi haftada forma sokacaksın takımı? Eğer belli haftalar içinde forma sokarsan takım, Aykut Kocaman da bu formülü mesela oturtmuştu Fenerbahçe'deyken. Takım mutlu sona ulaşıyor sezon sonunda. Şimdi bu sezon bütün bu bilinenler unutuldu. Çünkü 40 haftalık periyot. Nereden bakarsan bak bütün ezberleri bozdu. Sergen Hoca belki de, ben diyorum ki çünkü ben Sergen Hoca ile biliyorsun TRT Spor'dayken program yaptık. Yapımcısı bendim. İnanılmaz zeki bir insan. Yani benim Türk futbolunda tüm futbolcular arasında tanıdığım en zeki insan. Yani herkesi tabii ki tanıyorum ama tanıdıklarım arasında ve inanın bana birçok isim tanıdığımı sen de biliyorsun.
Doğru.
En zeki insan. Zekası farklı çalışıyor zaten Sergen Hoca'nın. Bence onu da bu sene sahaya yansıttı. Bak diğer takımların hepsi usta dediğimiz Fatih Terim takımda krizler yaşadı. Form krizleri yaşadı. Erken form tuttular. Ondan sonra çok puanlar kaybettiler ve sonra krizler yaşadılar, sakatlıklar yaşadılar. Bunu birçok takım yaşadı. Trabzon yaşadı işte, hocası gitti. Fenerbahçe aynı şekilde yaşadı. Ne bileyim, Başakşehir inanılmaz yaşadı bunu mesela. Geçen senenin şampiyonu neredeyse küme düşüyordu.
Doğru.
Aygün Özbek. Sergen Hoca ilk yarının ortalarından itibaren takımı yavaş yavaş forma soktu. Bak, o kötü olan haftalarda 1-0'lık sonuçlarla kazandıktan sonra artık takım eksik de olsa, Abu Bakar mesela son 10 haftada yoktu. Ne dedi? Çık dedi ki, biz 11 kişi çıkıyorsak dedi, takım eksik değildir dedi. Hı hı. Örnek veriyorum. Ve gerçekten de Abu Bakar'ın yerine kimi oynattıysa, yani Cenk Tosun'u forvet oynattı, Abu Bakar gibi oynadı adam. Şimdi Larin denen futbolcuya geçen sene hatırlar mısınız? Larin için çöp deniyordu. Bu adamı nereden aldınız deniyordu. Kanadalı futbolcu. Atiba getirtmişti onu, biliyorsun. Bakıyorsun şimdi Larin kıymete bindi. Kariyerinin, hatta dün fark ettin mi sen, madalyasını bir tek Larin takmıştı. Yani belki de kariyerinin tek madalyası o çocuğun. Yani tek şampiyonluğu.
Kaybetmemek için, kaybetmemek için koşarken yani, koşarken. Evet.
Yani adam şeyi de hala boynunda gelmişti o kutlamaya. Enteresan bir şey. Ben Sergen Hoca'nın çok başarılı olduğunu inanıyorum. Daha da başarılı olacağına inanıyorum. Yıllar önce bir onunla röportaj vardı. Türkiye'de en başarılı hoca kimdir diye sormuşlardı ona. Fatih Terim, ama şimdilik, çünkü ben daha teknik direktörlük yapmıyorum diye cevap vermiştim. Böyle enteresan da bir adam. Ya buna yakın tam kelimeler bu değil ama
daha ben teknik direktörlüğe başlamadım. Şimdilik Fatih Terim mi tarzı?
Evet, yani en başarılı hoca kim diye röportajda soruyorlar. O diyor ki Fatih Terim, ama daha diyor ben başlamadım diyor. böyle de hazır cevap, enteresan zekası olan bir kişi kendisi. Şu takım, bakın, 38 milyon euroluk değeri olan bir takım. Fenerbahçe'nin 65 milyon, Galatasaray'ın 60 milyon. Hatta Başakşehir'in bile 50 milyon euroluk bir takımı var. Sen bu takımların hepsini sürklase ediyorsun, geçiyorsun ve şampiyon yapıyorsun. Üstelik iki kupayı birden alıyorsun. Bak, UEFA Türkiye Ziraat Türkiye Kupası'nda da birçok spor yazarını ben hatırlıyorum. İşte Fenerbahçe elendi, Galatasaray elendi. Ya Beşiktaş devam etmesi büyük hata. İki kulvarı birden bu dar kadroyla yürütemez. Hatırlıyorsun değil mi bunları?
Evet, yazıldı. Bu laflar vardı. Söylendi, konuşuldu. Hı-hı.
İşte al, iki kupayı da aldı. Demek ki bak, bir kere şunu dinleyicilerimiz bilsin. Özellikle rica ediyorum Fenerbahçe taraftarı bilsin. Parayla bu işler olmuyor. Eğer parayla olsaydı, bu işler her sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu aynı takım olurdu. Örnek veriyorum, Manchester City son 10 sene, 15 senenin şampiyon olurdu. Veya Paris Saint-Germain'le dönüşümlü alırlardı. Çünkü en zengin kulüp ikisi şu anda. Hı hı. Katılıyor musun bana?
Doğru, katılıyorum.
Türkiye'de en çok parayı transfere kim harcıyor? Fenerbahçe. En çok futbolcuyu kim alıyor? Fenerbahçe. Demek ki bu işler parayla olmuyor. Bakın Alanya Spor'a bakıyorsun ki ben Hasan Çavuşoğlu'nu gerçekten bence... Yılın başkanı da son 3 yılın 4 yılın başkanı da Hasan Çavuşoğlu'dur. Bak, Türkiye'ye Sergen Yalçın'ı kazandırdı. Salih Uçan'ı kazandırdı. Şu andaki teknik direktörleri Çağdaş'ı kazandırdı. Erol Bulut'u kazandırdı. Bunları kim biliyordu Aygün Özbek? Kim başarılı buluyordu? Hepsini takımına aldı, kazandırdı. Ozan Alanya Spor'a mı gitmişti?
Evet.
Fenerbahçe'den kiralık olarak.
Evet, Alanya'ya
bak,
gitmişti.
Ozan'ı da hatırlıyorsun değil mi? Futbolu bırakıyordu çocuk.
Ve Sergen dönemi işte. Sergen de hoca dönemi.
Evet, Bursa'ya dönüyorum. Ben futbolu bırakıyorum falan filan dediler. O kiralık gönderildi çocuk yani. Ve şu anda Ozan İpek büyük bir değer Fenerbahçe için. Bu senenin
Ozan
bence
Tufan.
Ozan Tufan, pardon, Ozan İpek mi?
Ozan İpek'den geldi.
Ozan Tufan gerçekten büyük bir değer. Yani Fenerbahçe'nin bu sene en iyi oynayan bence iki futbolcusundan biri. En başarılı olan. Yani Altay'ı yazarsın. Altay'dan sonra ben Ozan'ı yazarım.
Doğru. Şimdi bir taraftan da Galatasaray'a geçmek istiyorum. Niye öyle geçmek istiyorum sevgili Ahmet Füsunoğlu? İşte hocanın biliyorsun sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitiyor.
Evet, Fenerbahçe'den de konuşalım ama hocayla.
Tabii Fener, üçüncü, daha sonra. Ondan sonra konu Fener. Hı. Zaten Fenerbahçe. Ve bir yandan da başkan adayları var. Abdülhamid Bey'in de aday olacağı konuşuluyor. Ne söylemek istersin?
Ya bütün başkanlar, bir kere Fatih Terim enteresan bir karakter orada. Bak, Fatih Terim bütün başkanların üzerine bir baskı isim olarak. Yani kongreye giderken, daha seçime giderken ben benim hocam Fatih Terim'dir demezsen kazanma şansın çok düşük. Yani bu yüzden hepsi biliyorsun ilk açıklamada dediler ki Fatih, biz gelirsek işte Fatih Terim hocamız kaldı. Biz gelirsek Fatih Terim hocamız olacak. Bunu mecburen söylüyorlar. Ha buna inanarak mı söylüyorlar onu bilmiyorum. Taraftarına, birçok Galatasaraylı taraftara sorarsanız Fatih Hoca tamam bugüne kadar gerçekten inanılmaz başarılar kazandı. Türkiye'nin en kariyerli hocasıdır. Şenol Bey'le, Şenol Güneş'le beraber öyle değil mi? Evet, yani başarılara evet, baktın evet, mı? Evet. Bir tanesi Dünya Kupası'nda sana üçüncülük almış. Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a namalup ikinci tura çıkartmış. Orada belki Bayern Münih yerine başka bir takım olsaydı belki yolunda da devam edecekti bilmiyorum. Diğerinin işte UEFA Kupası var. UEFA Kupası'ndan sonra işte milli takımda başarıları var. Avrupa'da yarı finali var. Şimdi baktığın zaman bu ikisi gerçekten çok kariyerli hocalar. Ama tüm bunlara rağmen Fatih Terim'in artık teknik direktör olarak misyonunu doldurduğunu ve kulüpte yönetici olarak çalışması gerektiğini söyleyenler de var. Şimdi yönetici olsun ama ileride başkan da olsun diyen Galatasaray taraftarı çok. Buna benim arkadaşlarım arasında da çok böyle diyen var. Neden böyle diyorlar? Çünkü futbolu biraz bilenler bakıyor Almanya'ya. 30 ile 40 yaş arası antrenörler dikkat et çok büyük takımların başlarına geldiler. Yani bunlar futbola değişik bakıyorlar. Futbolu değişik okuyorlar. Yeni nesil, yeni jenerasyon. Siz ne kadar çağı yakalamaya çalışsanız da eski hocalar belli bir şey ötesine geçemiyorlar kalıpların. O yüzden Galatasaray biraz daha böyle bakan Galatasaray'da çok kesim var. Yani ben tamam başkan adaylarının hepsinin üzerinde bu demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Fatih Terim hocamızdır diyorlar gelirsek. Ama ben birçoğunda çok inanarak söylediğine inanmıyorum. Yani tamam kardeşim örnek veriyorum Fatih Terim bir de Nagelsmann gelecek dese acaba taraftar hayır mı ki? Bir sormak lazım. Getirebilecek olsan. Bence derler mi?
Bence demezler. Derler mi sence?
Bence demezler.
Bence yani, demezler.
Yani bak ne diyorum sana birçok insan tamam mı? Mesela bu senenin Fatih Terim için eksi puan yazdığını söyleyen çok kişi var.
Tabii canım. Son iki senedir performansının düşük olduğunu söylüyor.
Fenerbahçe'den konuşacağız. Bak, Fenerbahçe'den konuşurken sezonun en başarısız bence biri bak en iyi kadro Galatasaray'da. Kim ne derse desin. Kağıdı kalemi eline alsınlar bu iş paraya bakmıyor. Galatasaray'ın 11'ini yaz hatta yedeklerini yaz. Yedeklerini yaz. İşte Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ını yaz. Galatasaray'ın yedekleri dahi Fenerbahçe'de de 5 yaşta da top oynar. Yani kadroya girerler. O kadar kuvvetli bir kadroları vardı. Maalesef Fatih Hoca bu kadroyu şampiyon yapamadı. O yüzden böyle düşünen insanlar da çok.
Bugün Sayın Başkan Ali Koç'un 15'te bir basın toplantısı var. Özellikle evet. Başkanlıkla ilgili açıklamalar yapması bekleniyor. Aday olacağı zaten biliniyor. Onu açıklayacak resmi olarak.
Onu mu açıklayacak sence de?
Bence de onu açıklayacak. Çünkü zaten kongre kararı aldı. Haziran sonunda biliyorsun. Hiçbir aday yok. Ve herkes başkanın bir dönem daha devam etmesini istiyor. Tabii burada en büyük o konu Emre Belezoğlu'nun durumu.
Peki ben bir şey hatırlatacağım sana. Sen çok iyi hatırlıyorsun. Çok iyi biliyorsun.
Aziz
Yıldırım'ın ilk şeyine hatırlıyor musun?
Evet.
Hani başarısız geçen 3 yılın ardından seçime girdi. Oradaki konuşmasını, bütün suçu üzerine almasını, kabullenmesini, çok büyük hatalar yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ben işte verdiğim bütün parayı da bağışlıyorum dedi. O zamanın parasıyla 30 milyon dolar. Büyük paraydı. Yani kulüplerin bütçesi öyle bir bütçe yoktu hiçbir kulüpte. Hı-hı. Hatırlıyorsun değil mi?
Evet.
Mesela böyle bir şey bekliyor musun bugün?
Zaten 50 milyon dolar bağışlamış bir başkan var.
Şimdi bak 50 milyon dolar bağışlamışını demiyorum. Başka şeyler bekliyor musun Ali Koç'tan? Çünkü hiç kupa yok. 3 senede hiç kupa yok.
Ben Sayın Başkan'dan yaşanan süreci çok detaylı anlatacağını tahmin ediyorum. Yani aday olacağını tahmin ediyorum. Emre Belezoğlu'yla da yollara devam edileceğinin mesajını vereceğini tahmin ediyorum.
Peki sence Emre Belezoğlu'yla devam doğru karar mı olur?
Bence doğru karar olur. Emre Belezoğlu'nun yanına...
Emre Belezoğlu'nu değerlendirelim. Emre Belezoğlu'nu bu sene ikiye ayırmak lazım. Yani bilmiyorum öyle bakıyor mu? Ben dinleyicilerimizden şu anda onu rica ediyorum. Emre Belezoğlu'nun teknik direktörlüğü var. Emre Belezoğlu'nun sportif direktörlüğü var.
Tamam sportif direktörlüğe bir daha dönmeyeceğini açıkladı zaten.
Tamam yok oradan başlayalım. Hani alo Emre abin diye metiyeler diyorduk. Programlarda konuşuyorduk öyle değil mi? Fenerbahçeli yorumcuların hepsi övüyordu. Köşe yazılarına konular oldu. Alo Emre abin, alo Emre abin. Emre abinin aldıklarına bakalım. Lemos Tisserand geldi. Bir tanesi için dedi ki yeni Lugano. Öbürüsü dedi ki içindendi ki geleceğin stoperi satıp çok büyük paralar kazanacağız. Ivır zıvır. Hatırlıyorsun değil mi? Ligin ikinci haftasında bile Serdar Aziz'i satmaya çalışıyorlardı. Hatırlıyor musun bunu?
Evet, evet.
Lige
evet.
Başlamıştık Serdar Aziz. Dinleyicilerimiz lütfen baksınlar sosyal medyada.
Orada Serdar tabii orada
para diyordu. O parayı kimse vermediği için.
O paradan Serdar dolayı. Parada kaldı. İndirim istendi. Bak ben sana detaylı anlattım.
Tamam.
Kabul etmeyince.
Etmedi. Etmeyebilir futbolcu. Aygün Özbek sen bir sene önce almışsın futbolcu.
Tamam.
Durumu bir sene önce nasıldı? Bana söyler misin?
Tamam ben şunu sana söyleyeyim. O dönemde birçok futbolcu indirimler kabul etti. Krizlerden dolayı, yaşanan sıkıntılardan dolayı, mali anlamdaki problemlerden dolayı. O dönemde şimdi konu şu. Şunu sana sorayım. Sen Emre Belezoğlu devam edilmeli mi, edilmemeli mi?
Ben bence edilmemeli, onu anlatıyorum zaten. Bak Serdar mesela futbol aklı olsaydı o dönem Emre'de. Futbol aklı olsaydı Serdar Aziz'i ne gönderiyorsunuz arkadaşlar? Serdar gibi bir stoper mi bulacağız? Bu sene Serdar Aziz olmasaydı kusura bakmayın gene 6.'ydı Fenerbahçe. Gene 7.'ydi. Yani siz bunu hiç düşünüyor musunuz? Serdar Aziz olmasaydı bir düşün bakayım ne olacak? Serdar Aziz'le yanına alınan Atilla Salah'ı aldılar ve yanına Serdar'ı koyarak takım düzeldi. Puanlar toplamaya başladı. O dönemi lütfen bir hatırlayın. Sonra geçelim forvete. 5 tane forvet alınmış Allah aşkına. Geçen seneden kalan Allah yar var. Gönderilemeyen bir sürü vardı, onları saymıyorum. Tiam, Kamatsa, Sisse, Ademi. Bak 4 tane forvet, hepsi karavana. Aygün Özbek, bak sportif direktörden bahsediyorum, başarıdan bahsediyorum. Sonra bu sportif direktör geliyor, teknik direktör oluyor. Fenerbahçe'nin hocası zaten son döneme kaldığında sen de biliyorsun bunu. Yani son 8 haftaya, 7 haftaya girdiğin zaman futbolculara desen ki arkadaşlar 8-8 yaptık, şampiyonuz. Size şu kadar, başkan gelse dese ki 8-8 yapın şampiyon olun, hepinize açıktan birer milyon euro, örnek veriyorum. Bak bakayım nasıl oynuyor futbolcular, yapma. Yani peki. Artık o saatten sonra net şey kalır, futbolcularda performans artar yani. Taktik bilmem ne, artık ondan sonra taktik maktik dinlemez futbolcular. Hani Fatih Terim'in meşhur şeyi var ya, bam bam bam, iş oraya dönüyor. Tamam. Bence Fenerbahçe'nin löv kalitesinde, löv mü olur, başkası mı olur, kim olur bilmiyorum ama en az Löw gibi bir hocanın gelmesi lazım. Bak Mesut Özil'i transfer etmişsin. Mesut gibi futbol aklı varken Emre ile oynatamazsın bu takımı.
Peki. Evet, hattımızda spor yazarı sevgili Ahmet Füsunoğlu vardı. Ahmet çok yayınımıza katıldın. Çok teşekkür ediyorum.
Ben bu fırsatı verdiğin için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe taraftarları lütfen kızmasınlar. Ben sadece farklı bir bakış açısını vermeye çalıştım. Peki. Böyle de düşünmek lazım. Yani biz hep belki tek yönlü düşündüğümüz için hep federasyon bizim hakkımızı yiyor, hep hakemler bizim hakkımızı yiyor dediğimiz için belki başarılı olamıyoruz deyip bir de böyle bakmak Peki. lazım. Futbol aklı farklı bir şey.
Peki. Çok teşekkürler sevgili Füsunoğlu.
İyi yayınlar.
Sağ ol. Evet, attığımızda spor yazarı Ahmet Füsunoğlu vardı. Kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra ters köşe devam ediyor.
HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
Futbol hayatıma teknik direktör olarak devam etmek istiyorum. Bugüne kadar yurt içi ve dışında çok önemli hocalarla çalıştım. Onlardan çok şeyler öğrendim. Yurt dışında İngiltere'de başta olmak üzere birçok kulüpte araştırmalar, idman bilgisi üzerine çalışmalar yaptım. Kendimi yeterli buluyorum. Sportif direktörlüğe dönme niyetinde değilim diye Faik Çetin'in bugün Fanatik Gazete bir yazısı var. Emre Belezoğlu çok yakın bir arkadaşına bunları söylemiş. Faik Çetiner de o eski futbolcudan almış olduğu bilgileri bugün köşesine taşımış vaziyette. Hattımızda da Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabiri ve yazarı İrfan 25 var. İrfan, Emre Belezoğlu'nun bu açıklaması ilgili neler söylersin? Yani bundan sonra artık sportif direktöre dönmeyi düşünmüyorum. Teknik direktör olarak yoluma devam etmek istiyorum diyor.
Aslında bizim daha önceki bağlantılarımızda da hep dile getirdik. Aslında Emre Belezoğlu teknik direktörle devam etmek istiyor. Bunu söyleyeyim. Çünkü bir de aslında hem teknik direktör olup işte daha sonra biliyorsunuz Ersun Yanalayrı'dan sonra da Volkan Demirel'le beraber aslında görev üstlenmişti. Ardından bu sezonda Erol Bulut'tan sonra görev üstlendi. Tekrar işte Emre Belezoğlu teknik direktörlükten alıp işte sportif direktör olarak geri dön demek biraz tabii Emre Belezoğlu bunu istemeyecektir diye düşünüyorum. Ben Emre Belezoğlu'nun şu anda da şunu söyleyeyim. Şu anda da aslında biraz hazırlıklarını yapıyor. Şöyle yapıyor. Her ne kadar teknik devam edebileceği belli olmasa da, Sayın Başkan Enes Ali Koç kararının net olarak açıklamasa da Emre Belözoğlu hem takımla ilgili raporu, hangi mevkilerde eksikler olduğunu, hangi mevkilerde transfer yapılması gerektiği konusunda çalışmalar yapıyor ve Sayın Başkan Ali Koç da zaten bugün biliyorsunuz bir basın toplantısı olacak. Bu basın toplantısının ardından bir araya gelecek. Aslında bu görüşmenin ardından net kararın verilmesini bekliyoruz. Emre Belözoğlu ile ilgili ben teknik adam olarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum açıkça ve devam ederse de başarılı olacağını düşünüyorum ben de.
Peki bugün Sayın Başkan neler açıklayacak?
Sayın Başkan Ali Koç başkan adayının açıklamasını bekliyoruz bugün net olarak. Artık bu üç ilk başkan dönemdeki üç yıllık dönem bir özel eleştirisini yapmasını ve burada neler yaptığını, yönetim olarak neler yaptıklarını anlatmasını bekliyoruz. Aynı zamanda önümüzdeki 3 dönem için, yani önümüzdeki 3 yıllık dönem için ise projelerini açıklamasını bekliyoruz. Bu projeler hakkında yapacakları işte projeler hakkında bilgilendirme, kamuoyuna bilgilendirme yapmasını bekliyoruz. Aynı zamanda şunu da bekleyin tabii yönetim kurulu listesiyle ilgili bu toplantıda bir açıklama yapmasını beklemiyorum açıkçası ama şöyle söyleyeyim yönetim kurulundaki yer alacak isimlerde belki bu toplantıda yer alabilir diye bekliyorum ben düşünüyorum.
Yönetimde geniş çaplı bir revizyona gideceği konuşuluyor. Yani var mı bununla ilgili bilgiler? Kimler gelebilir, kimler gidebilir veya kimler çıkıyor?
Şöyle söyleyeyim. Yönetim kurulunda tabii geniş çaplı bir revizyon olacak. Bunu söyleyeyim. Yani en az 7-8 isimle yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Zaten 4 isim istifa etmişti. Metin Şensli, Mehmet Özsoy, Belgin Aral, Nazlı Ercan gibi isimler istifa etmişti. Ardından tabii Şaban Erdikler ve Burhan Karaçam gibi isimler de son dönemde toplantıya çok fazla katılmıyorlardı. Ya bu isimlerin haricinde yine Erol Bilecik, İlker Dinçay, Turan Şahin, Ozan Korman Tarman gibi, Ömer Okan gibi isimlerin de yeni yönetim kurulu içerisinde yer almayacağını, yer almayacağı yönde belki yani burada baktığınız zaman 8-9 ismin değişecek gözüküyor. Hangi işte mevcut yönetimden Selahattin Baki, Mustafa Kemal Danavaş, Metin Sipahiyoğlu, Serhat Komşuoğlu, Simla Turker, Beyazıt gibi isimler ise yeni yönetim kurulunda yer alacak. Onlar devam edecek. Fethi Pekin de aynı şekilde devam edecek. Böyle baktığımız zaman çok önemli bir kapsamlı değişiklik yapılacak gibi gözüküyor. Kimler yönetime gidecek? Tabii çok önemli işler gidecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda Sayın Başkan Ali Koç yönetim kurulunda yeni yönetiminin hem temsil anlamında hem de mali anlamda daha güçlü bir isimlerden oluşturacak. Çünkü biliyorsunuz ilk dönemde ki yani bu yönetim kurulunun en fazla yani Sayın Başkan Ali Koç'un en fazla eleştiri kurulardan bir tanesi yönetim kurulunun biraz güçsüz demeyeyim ama güçsüz bir yönetim olduğu yönündeydi ve Sayın Başkan Ali Koç birçok konuda tek kaldığı yönde eleştiriler vardı. Şimdi bu yeni yönetimde daha temsil anlamında hem de mali anlamda daha güçlü yöneticiler olacak ve burada Sayın Başkan Ali Koç da aslında biraz yükünün hafifleyeceğini söyleyebiliriz.
Tabii bugün biraz da sosyal medyada Hakan Bilal Kutlualp'in ismi çok fazla ön plana çıkmaya başladı. Orada zaten bir tweet atmış dün her an her şey olabilir diye. Hakan Bilal Kutlualp'in yönetime girme diye bir olay olabilir mi?
Ya şimdi söyleyeyim çok sayıda isimle görüşülüyor. Şimdi Hakan abi burada isim verilir, isim olmayabilir. İşte dedim ki var çok önemli isimler var. Yani görüşülen işte Hamdi Akın var, Ömer Temelci var, Metin Doğan var. Yani bunlar işte zamanda Aziz Yıldırım'ın yönetimde yer alan isimler var. İşte Mehmet Deleli var. Önemli iş adamları, önemli isimlerin olmaları. Şu Hakan Bilal Kutlar bilmiyorum yani şu anda bana gelen bir bilgi söz konusu değil ama yani böyle bir bilgi söz konusu ama dün hatta evet tweet'i ben de gördüm. Sanki biraz yani olacak gibi gözüküyor ama bunu aslında bu toplantının ardından daha netleştiririz diye düşünüyorum. Yani orada yapacağımız görüşmelerin ardından.
Takımla ilgili gidecekler kalacaklar yönünde de bir şeyler sormak istiyorum. Nedir son durum şimdi takımla?
Abi şöyle söyleyeyim aslında Fenerbahçe'de şimdi kiralık oyuncular var. Onlar dönecek bir kez. Yani işte kiralık oyuncuların dönmesi de var. Aslında bir kadroda bir şişkinlik olacak. Önemli o bu oyuncuların aslında kiralık oyuncuların gönderilmesi söz konusu.
Zanka gibi. Zanka, Frey.
Zanka, Frey, Kemal Ademi.
Allah yar,
Mihazay. Şimdi Allah yar ve Mihazay'ın satın alma opsiyonları var bunların. Yani büyük ihtimalle bu oyunculardan Fenerbahçe gelir elde edecek. Ama işte Dirar, işte Zanka, Kemal Ademir, Frey gibi. Frey'den de Belçika'da iyi performans ortaya koydu. Ondan da gelir elde edebilir diye düşünüyorum ama. Kemal Ademi Firey, Kemal Ademi işte Zanka, Dirar gibi isimlerle yollara ayrılması gerekiyor Fenerbahçe. Bu da oldukça biraz zorlayacak Fenerbahçe'yi. Bu oyuncular da görüşülecek, menajerlerle de görüşülecek. Bir ortak yol bulunacak. Diğer taraftan işte kadroda düşünülmeyen isimler var. Siz de bize yollar ayrılacak gibi gözüküyor. Çünkü bu oyuncu bir yıllık opsiyonu var Fenerbahçe. Bir yıllık opsiyonu var. Gökhan Gönül yine keza bir yıl opsiyonu var. Harun Tekin'in bir yıl opsiyonu var ama bu oyuncularla bir sezon kadro yapılanması da düşünülmüyor. Yine işte Samatta forvette Samatta'nın kadroda düşünülmeyen isimlerden. İşte savunmada Lemos, işte Sadık, Tisserand gibi isimler düşünülmüyor. Yani burada Fenerbahçe aslında yani 7-8 oyuncu da yine yollara ayrılacak ama bu sefer maksimum 4-5 transfer yapıp bunların da ilk 11'de 4 yani direkt ilk 11'de oynayacak 4-5 transfer yapıp yeni sezona öyle girmeyi planlı. Yani çok fazla transfer yani bu sezon mesela 20'ye yakın transfer yapmış Fenerbahçe. Bir önceki sezon yine 15-16 işte böyle ondan sonraki sezon 13 transfer. Bu kez böyle olmayacak ama gönderecek oyuncular fazla olacak ama yani ilk 11'de oynayacak nokta transferler yaparak yeni sezona girmeyi hedefliyor. Mevcut kadroyu da mümkün olduğunca astronomik oyunculara teklif gelmedikten sonra korumayı planlıyor.
Dorukhan'ın dün akşam tabii kupa töreninde gidiyorum şarkısıyla çıkması tabii ki en fazla görüştü takımlardan biri de Fenerbahçe. Dorukhan'la ilgili bir gelişme olabilir mi bu aralar?
Aygün abi şöyle söyleyeyim. Ben Dorukhan'ın Fenerbahçe'de prensip anlaştığı yönde bir bilgiye sahibim. Bu aslında çok önceden anlaşma sağlanmıştı Dorukhan'la. Ama tabii oyuncu yurt dışında kariyerini sürdürmek ister. Bunu görüşmelerden sonra net kalacak. Tabii bir de teknik heyet aslında Fenerbahçe teknik heyet belli olduktan sonra buna karar vereceğini düşünüyorum ben. Çünkü yeni gelecek teknik heyet yabancı bir teknik adam olursa bu kez işte belki de Dorukhan oyun sistemine uymayacak. O yüzden biraz bu yeni gelecek teknik heyetin veya işte teknik heyete konusunda tam karar verdikten sonra net kazanacak gibi duruyor.
Deniz Türüş'ün dönme durumu nedir? Var mı öyle bir şey?
Yok. Deniz Başakşehir'de kalacak yeni sezonda da.
Yani herhangi bir dönme opsiyonu falan yok. Onunla ilgili soru geldi.
Evet. Deniz Başakşehir'de kalacak.
Ozan Tufan'la ilgili çok ciddi şekilde yüksek rakamlar çıkmaya başladı. Ozan'ın satışıyla ilgili neler söylersin?
Şöyle söyleyeyim. Sözleşmesinde 20 milyon euro satın alma serbest kalma bedeli var. Yani 20 milyon euroyu veren kulüp Ozan Tufan'ı alır. Ozan Tufan da gitmek isterse o kulüpte forma yer. Şimdi Ozan Tufan için belirleyici kriter Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği performans olacak. Zaten milli takımın değişmez oyuncularından bir tanesi. Orada da göstereceği performans bu rakamlara ulaşabilir Fenerbahçe. Ama şöyle söyleyeyim 20 milyon euro değil de işte 17-18 milyon euro bir rakam da olsa Fenerbahçe böyle ciddi bir yüksekte teklif geldiği anda Ozan Tufan'ı satar diye düşünüyorum.
Son sorum da Sayın Mehmet Ali Aydınlar üzerinden olsun istersen. Bir kısım çünkü Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetime gireceğini düşünüyor. Bir kısım belki onun sahibi olmuş olduğu şirketten bir üst düzey yöneticinin yönetime girebileceği konuşuluyor. Ama en önemli şey Sayın Aydınlar'ın yaklaşık bir 20-25 hatta 30 milyon dolarlık bir katkı sağlayacağı özellikle amatör branşlar anlamında basketbol başta olmak üzere katkı sağlayacağı konuşuluyor. Bununla ilgili neler söylersin? Gelen bilgiler ne sana?
Şöyle söyleyeyim. Mehmet Ali Aydınlar'ın yönetime girme gibi bir durum söz konusu değil. Yani sonuçta Mehmet Ali Aydınlar herhalde her şey olursa başkanlık için oynayacak. Yani Fenerbahçe başkan olmak isteyen bir isim. O yüzden yönetim kurulu da yer alacağını düşünmüyorum ben. Şimdi sponsorluk katkısı devam. Sponsorluk katkısı zaten sağlık sporu Fenerbahçe'nin. Sağlık sponsoru. Diğer anlamda basketbola bir sponsorluğu konusunda bir sponsor olacağı. Yani Fenerbahçe'nin Beko'nun yeni sponsor, isim sponsor olacağı yönünde bir bilgi var. Tabii bunu tam teyit ettirmek lazım. Bunu tabii önümüzdeki süreçte görüşmelerde sürüyordu ama görüşmeler konusunda ne olacak bunu hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Ama yani başkan şey olarak söz konusu yani yönetimi de yer alması söz konusu değil Mehmet Ali.
Şeyler daha tam belli değil değil mi? Tabii hoca tam anlamı açıklama yapmadığı için bir de biliyorsun Fenerbahçe UEFA'da devam edecek yoluna. Ondan dolayı belki sezon planının programlaması ile ilgili kulüpten herhangi bir bilgi aktarıldı mı?
Yok şu anda herhangi bir bilgi aktarılmadı ama şunu söyleyelim. Şimdi her ne kadar Emre Belözoğlu göreve devam edemeyince belli olmasa da yeni sezon planlaması gibi çalışmalar da yapılıyor. Hazırlık kampı, hazırlık maçı oynanacak. Takımlarla ilgili
planlar da yapılıyor. Çünkü bu planlar, büyük planlar işte kısa vadede hemen yapılmaz. Çünkü uzun süreli planlamalardır bunlar. Çünkü işte takım nerede kamp yapacak, o hazırlık maçını yapacağınız takımlarla görüşeceksiniz falan. Bunlar şu anda bunun çalışmalarını yapıyor hem de biraz. Ayrıca takımda ilgili rapor da hazırlanıyor. İşte nereye transfer yapılması lazım, hangi mevkilerde, hangi mevkilerde transfer yapılacak, hangi oyuncular gönderilecek. Bununla ilgili rapor da hazırlanıyor. Bu çünkü toplantının ardından, Sayın Başkan'ın yapacağı toplantının ardından, yani önümüzdeki o toplantılardaki ilerleyen günlerde Ali Koç'la Ali Koç'la Emre Belözoğlu bir araya gelecekler. Burada bu raporu Ali Koç'a sunacak Emre Belözoğlu. Ondan sonra bir görüşme yapacak. Orada da zaten artık Emre Belözoğlu devam edip edecek konusunda net bir kararlar alacak.
Bugün Luis Gustavo ile ilgili bazı haberler vardı. Emre Belözoğlu'nun görüşeceği ve Luis Gustavo ile de yollar ayrılacağı anlamında. Var mı Luis Gustavo ile ilgili bir gelişme?
Şu söyleyeyim. Luis Gustavo mutsuz. Ayrılmak istiyor. Zaten son haftalarda yedek Emre Belözoğlu'ya geldikten sonra yedek soyulmuştu. Yedek kaldığı için de mutsuz. Ayrıca sadece bu yedek kaldığı için de değil, sportif anlamda başarısız olması da bu oyuncuyu Müslümanlar önemli etkenlerden bir tanesi. Bu Fenerbahçe geldiği zaman işte Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, işte başarılı kazanmak için gelmişti. Bu elde eden başarısına da oyuncu da mutsuz aslında. Ayrılmak değişiyor. Fransa Ligi'nden de takımlar var. Ayrıca şu da var. Luis Gustavo Fenerbahçe'nin en yüksek yıllık ücret alan oyunculardan bir tanesi. Şimdi 2 yıllık sözleşmesi daha var. Şimdi Fenerbahçe Bankalar Birliği'yle anlaşma imzaladı. Takım maaş bütçesini neredeyse %20 oranında işte 54 milyon eurodan 45 milyon euro seviyelerini çekmek zorunda. Şimdi bunu daha önce işte bazı oyuncular göndererek yapması gerekiyor. Takımda da yüksek alan oyunculardan bir tanesi oluyor. Gustavo. Bu oyuncunun menajeri İstanbul'a çağıracak. Oyuncuyla oturulacak, konuşulacak. Bir karşılıklı anlaşma yolu tercih edilerek onlar ayrılmaya çalışacak diye çalışacak. Bunu söyleyebilirim. Tabii bu oyuncunun 2 yıllık daha sözleşmesi olması önemli bir sorun oluşturuyor. Burada bir anlaşma yolu tercih edecek diye düşünüyorum.
Özgür Güven demiş ki Fenerbahçe'nin sağlık ekibi değişecek mi?
Şu anda bana gelen böyle bir bilgi yok. Herhalde o sosyal medyada dolaştı ama bunu her sene başında yapıyorlar ama ben Fenerbahçe'nin sağlık eğitimi oldukça başarılı bir sağlık eğitimine sahip Fenerbahçe. Burak Kunduracıoğlu. Yani oldukça başarılı bir sağlık eğitim. Yıllardır onları o işte sosyal medyada bazı kesimler hem Burak Kunduracıoğlu üzerinden bir değersizleştirme çalışması yapıyorlar ama ben bunu anlamıştım. Ben Fenerbahçe sağlık eğitimi oldukça başarılı. Bunu da belirtelim. Çünkü şu var. Diego Perotti örneğine verelim. Şimdi Diego Perotti Fenerbahçe sağlık eğitim. Diego Perotti'nin sakatlığı ameliyat olmadan bu sakatlığı düzeltmesi gerektiğini belirtmişler. Ameliyat olmazsa 3 ay içerisinde sağlığa dönebilirsin. Şeklinde bir ifade kullanmıştı. Ama işte ameliyat olmadan Diego Perotti kulüp sağlık eğitimi dinlemedi. Kendi doktorunu dinledi. Gitti ve ameliyat oldu. Ama ameliyat olmasına rağmen o ayağındaki sakatlık düzelmedi. Hatta daha kötüye gittiği yönünde de bir bilgi var. Yani şimdi burada sağlık eğitimi dinlemiş olsa belki de daha şu anda belki sağlar dönmüş olabilir veya sezon başı kafana yetişebilirdi. Ama bunu dinlemeyip tamamen kendi doktorunu dinleyerek ameliyat oldu ya daha kötü bir duruma geldi. Yani o yüzden başarılı bir sağlık eğitimi var Fenerbahçe'nin. Ben üzerinde ve yıllardır da Fenerbahçe'de çalışan Sayın Başkan Ali Koç'un da ben memnun olduğunu düşünüyorum. Memnun olduğu da ilgisi de var. Bence bu tartışmalar yersiz diye düşünüyorum.
Peki. Evet, hattımızda Sözcü Gazetesi'nin Fenerbahçe muhabir ve yazarı İrfan Yirmeş vardı. İrfan çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için.
İyi tartışmalar geldi.
Evet, bugünlükte Ters Köşe'nin sonuna geldik. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
HDI Sigorta, Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu.
Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.